Tüm peygamberler birer rahmet elçileri olduğu gibi aynı zamanda birer cihad önderidirler. Onlar bir dava lideri, medeniyet mimarı ve orduların komutanlarıydı. Çünkü onlar aynı mektepten talim ettikleri öyle bir sözle kavimleri karşısına çıktılar ki bu sözden dolayı en yakınlarından uzaklara kadar tüm dünya onlara düşman kesilmişti. O söz hak hukuk tanımaz, ahlaktan nasipsiz, zalim despotları öfkelendirmişti. Batılın belini kıran bu söz La ilahe illallah sözüdür. Peygamberlerin bu mesajını anlamak maksadıyla sizler için tertiplediğimiz Peygamberlerin Mesajı konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz.
Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.
Hamd, alemlerin Rabbi olan, insanlara, içlerinden onlara hidayeti öğretecek, doğru yolu gösterecek peygamberler gönderen, kainatın tek hakimi Allah Azze ve Celle'ye olsun.
Salat ve selam, sizden birinize ben, kendi nefsinden, annesinden, babasından, çocuklarından ve bütün insanlardan, daha sevimli olmadığım müddetçe tam iman etmiş olmazsınız buyuran Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun.
Ve yine selam İslam'ın inkılabı için çalışan, kardeşlerine dualarda bulunan ve Enfal suresinde buyurulduğu üzere ey iman edenler, peygamber sizi size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin ayeti gereği, peygamberlerin mesajına icabet eden ve bu uğurda koşturan bütün mümin ve mümine kardeşlerimizin üzerine olsun.
Kıymetli misafirlerimiz, programımızın akışını sizlere arz etmek istiyorum. Öncelikle Rabbimizin yüce kelamı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacağız. Daha sonra Furkan Eğitim ve Hizmet Derneği Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Çevik Beyefendi'nin açılış ve selamlama konuşması yer alacak. Ardından şiir dinletisi ve sinevizyon gösterimi yer alacak. Sonrasında Furkan İlahi Marş ekibi huzurlarınızda olacak. Daha sonra muhterem hocamızın konferansları yer alacaktır.
Her zaman olduğu gibi programımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlamak üzere İbrahim Torun kardeşimi huzurlarınıza davet ediyorum.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
Ümmetin yarını konulu şiir dinletisi için Davut Daşkıran kardeşimizi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun kardeşim.
Bir asırdır İslam coğrafyasının her yanı kan. Başımı ne tarafa çevirsem gördüğüm hüsran. Yüreklere gömülen bu acılar umudun habercisidir. İslam'ın hayattan çekilmesiyle bir damla huzur görmedi dünya. Küfrün hakimiyetine kurban edildi nesiller. Gülmeyi unuttu peygamber yükünü omuzlayanlar. Feda olsun dediler canlar, cananlar. Ey kardeşim, hüznünü çoğaltsa da kardeşlerinden gördüklerin, senin derdinle dertlenmeyenler yüreğini daratsa da, zalimlerin tuzaklarını fark etmeleri için dua et onlara. Kapatma kalbini kardeşlerine. Bak ve gör kardeşim, yeryüzünde horlanan bir tek sensin. Hesaba katılmayan, kayıtlarda geçmeyen sensin. Toprakları işgal edilen, Allah'ın lütfettikleri ellerinden alınan sensin. Ve yetim kalanlar hep senin çocuğundur. Ve ağlayanlar hep senin anan, eşin, kardeşin. Ve bombalarla canlı yayınlarda yıkılan kentler senin. Nasıl oldu bu? Neden kalplerde kalmadı sancı? Allah'tan uzaklaştık. Durum ne kadar da acı. Unutuldu Kur'an, unutuldu Resul'ün izi. Cihat terk edilince vehem sardı kalbimizi. Oku ve düşün kardeşim, Rabbinin ayetleri sana sesleniyor. De ki ey halkım, Allah'tan başka hiçbir şeye ümit bağlama, yolda kalırsın. Vaat ediyor Allah, tamamlayacak nurunu. Doğdu Kur'an nesli, yaklaştı tağutların sonu. Kur'an'ın gölgesinde filizlendi beklenen nesil. Ve Allah'ın yardımcılarını arıyor yüce Resul. Yerini aldın mı öncü neslin arasında? Ve ruhunu, bedenini, varlığını ve dünya zevklerini armağan ettin mi Allah'ın dinine? Zafere az kaldı, biliyor musun? Duy ve inan kardeşim, senin yarının umuttur, senin mazin temiz, felluce habercisidir Bedrin. Senin adın Muhammed'dir, Muhammed'e bin selam. Sen ki sütçü imamın, seyyid çavuşun torunu, ayağa kalk ki görsünler tevhidin ordusunu. Yermük'te İkrimesin, Malazgirt'te Alparslan. Haydi yiğitler davranın, yazılsın destan. Arttırın dualarınızı, çoğaltın çalışmalarınızı. Uykusuz gecelerinize rahmet inecek ve müjdeler indirilecek. Adı Hayber, Kudüs, Viyana. Duyuyor musun? Bak ve anla kardeşim, Grozny'nin kahramanları istikbalimizi yeşertiyor. Ölümlerimiz anlam yüklüdür. Umudumuz ve heyecanımız ses getiriyor. Yağan yağmurlar şimdi bizim için yağıyor. Rüzgar arkamızda, bulutlar üzerimizde. Ant içmişler zafere, dualarında şehadet. Boyun eğme zalime ki bitsin artık bu zulüm. Bu kavganın sonunda Allah'ın olacak hüküm. Sevinsin artık Müslüman, titresin artık düşman. Zafere yürüyor öncüler, kurtulacak tüm cihan ve kurulacak medeniyet-i İslam.
Tekbir! Tekbir! Tekbir!
Şiir dinletisinden dolayı Davut Taşkıran kardeşimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şimdi sırada televizyon gösterimiz var. Lütfen ışıklar.
Her şey bir sözle başladı. Rahman olan Allah Azze ve Celle yaratma ve hükmetme sıfatıyla sordu. Elestü bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Cevap verdik. Bele, evet, sen bizim Rabbimizsin ya Rab dedik. İşte her şey verdiğimiz bu sözle başladı. Tarih her dem sözüne sadık olan ve sözünü unutanlara şahit oldu. Nesiller unuttukça sözünü Rahman elçiler gönderdi ahde bağlılığı hatırlatmak için. Kerim olan Allah insanlığa kullukta hep önce olan peygamberler gönderdi. İşte atamız Hazreti Adem, sabır örneğimiz Hazreti Nuh, elinde baltasıyla şirki dağıtıp tevhidi haykıran Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa. İnsanlık peygamberlerin yolunu bırakıp sapmıştı. Yeryüzü tekrar zifiri karanlığa bürünmüştü. İşte şimdi melik ve hakim olan Allah'ın yeryüzüne son müdahalesi. Muhammed, Muhammed, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Vahyin hayatları yeşertmesiyle kula kulluğun ve haksızlığın kararttığı dünya bundan böyle tevhid ve adaletle tanışacaktı. Ve Yüce Nebi'nin La ilahe illallah sözüyle İslam medeniyetinin temelleri atılacaktı. Uğruna canların feda edildiği bir dava koydu ortaya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yeryüzünde Allah'ın dediği olacak. Allah'tan başkasına asla kulluk yapılmayacak. Zaman, öncülerin tarih sahnesine çıkma zamanıydı. İslam davasının ilk öncüleri, sahabe nesli, o söylediyse doğrudur sözüyle, sadakatin zirve ismi Sıddık, Hazreti Ebu Bekir, adalet ve şecaatin öncüsü Hazreti Ömer, ilmin öncüsü Hazreti Ali, hilmin ve hayanın öncüsü Hazreti Osman ve ahde vefada Enes bin Nadir. Ardından diğer öncüler de. Hepsi de yeryüzü Allah'ın boyasıyla boyansın diye ölümü göze aldılar. Yeryüzü fedake ümmi ve ebi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah derken Rahim olan Allah fetihler veriyordu. Resul'ün yetiştirdiği işte bu öncü nesle. Rabbani davaya bu denli bağlı kalan bu nesilden sonra Kur'an ve sünnetten ayrılarak batıya yönelen ve imanın izzetini yitiren bir nesil geldi yeryüzüne. Bu dava unutulunca hayatlar zulmün her çeşidine şahit oldu. Dünyanın dört bir köşesinde mazlum halkın çığlıkları yükselir. Semî olan Allah'a. Filistin, Rabbine arz eder ümmetin duyarsızlığını. Iraklı çocuk mahşere saklar yetim kalmanın acısını.
İzleyince şu Filistin'i vuruyorlar göğsümde beni. Düşündükçe Afganistan'ı şehit. düşen körpecik canı.
Ve şimdi yeniden tarihin dönüm noktasındayız. Yeryüzü bir uyanışa şahit oluyor ve insanlık yeni bir bekleyişi yaşıyor. Katından bize bir yardımcı gönder ya Rab diyenlerin feryadı arşta inliyor. Gözler İslam'ın güneşine kilitlenmişken beklenen neslin ayak sesleri işitilir derinden. Müjdeler ard arda veriliyor. Üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer inanıyorsanız galip gelecek olan sizlersiniz fermanı ilahisiyle. Ve bir nesil doğuyor artık. Sevinsin dünya, sevinsin mazlumlar. Hakkı tutup kaldırmak için yola çıktı bahtiyarlar. Hayatını Kur'an ve sünnetin istediği şekilde düzenleyip Allah'ın istediği gibi yaşamayı şiar edinmiş bir nesil geliyor. Arkasından gelecek kuşaklara yol gösterip rehber olacak aydın ve alimler ordusu geliyor. Yaratıcı ve hükmedici olarak Allah'tan başkasını tanımayan, ibadete aşık, ahlakta toplumuna öncü, batılla mücadeleyi hayat düsturu edinmiş beklenen nesil, Allah'a adanmış İsmailleridir bu çağın. Sevinsin mazlumlar, öncü nesil geliyor. Selam olsun dava erlerine, selam olsun ahde vefa gösterenlere, selam olsun peygamberin açtığı yolda önde gidenlere ve selam olsun öncü nesle, selam olsun öncü nesle, selam olsun öncü nesle.
Allahu Ekber şafak söküyor. Allahu Ekber şafak söküyor. Allahu Ekber şafak söküyor. Allahu Ekber şafak söküyor.
Müminler birleşin, kıyama durun. Sancağı göğsüne saplayın, surun. Ümit var olun, belki de yarın.
Ümit var olun.
Şimdi de kendi beste ve yorumlarıyla Furkan, İlahi ve Marş ekibi huzurlarınızda. Buyurun kardeşlerim.
Yürü ey dava kardeşim, yürü. Ez geç ayağına dolanan küfrü. Ümmet için dayan kardeşim, ümmet için. Bak bu yolda nasıl direniyor Filistin.
Ümmet için toprağı kanınla sula ki Allah'ın hakimiyeti yeryüzünde inlesin. Davana öyle bir sadık kal ki bütün tağutlar yeryüzünden silinsin.
Allah'ın dediği olsun mu istiyorsun? O halde ben şehit olmaya geldim de bütün putlar yıkılsın mı istiyorsun? O halde bu dava için ben de varım de.
Selamu aleyküm ve rahmetullah. Ya Resulallah. Ya Resulallah, seni bize yanlış tanıttılar. Seni bize yanlış öğrettiler. Seni başka bir Resul olarak anlattılar ya Resulallah. Seni Allah cihanı değiştiresin diye göndermişti. Allah seni yeryüzünde razı olmadı. Bütün fikirleri, bütün yaşantıları kökünden sökesin. Her şeyi değiştiresin. Ve Allah'ın razı olduğu bir hayatı yeryüzüne hakim kılasın diye gönderdi. Ama ya Resulallah, seni bize böyle anlatmadılar. Ey Allah'ın Resulü, seni bize sadece ve sadece bir rahmet peygamberi olarak anlattılar. Sağına bir tokat vursan solunu dönen bir peygamber olarak anlattılar. Her zaman insanların başını okşayan, zulmün bile belki kaşın karşısında sessiz kalan, belki onların bile başını okşayan bir peygamber olarak tanıttılar. Ama ya Resulallah, bizler seni senin olduğun gibi tanıtmak üzere buradayız. Ya Resulallah, biz seni Allah'ın bize tanıttığı gibi, Allah'ın seni o çağda yaşattığı gibi tanıtmak üzere buradayız. Sen geldiğin zaman yeryüzündeki bütün düzenlerin kökünden sarsıldığını görmüştük. Ve ya Resulallah, biz bugün seni tekrar böyle anlatıyoruz. Sen sadece bir rahmet peygamberi değil, sen yeryüzündeki Rabbimizin razı olduğu bütün düzenleri değiştiren, onları kökünden söken ve Allah'ın dilediğini ve istediğini yeryüzüne yerleştiren bir inkılap peygamberisin ya Resulallah. Sen inkılapla geldin, inkılapla gittin ya Resulallah. Tekrar seni bu topluma, bu ümmete ve bu dünyaya öyle tanıtmak için buradayız ya Resulallah.
İslam ordusunun
önderi sensin, hem bir abisin hem mücahitsin. Mücadelemizde bize örneksin. Sen inkılapçı bir peygambersin. Mücadelemizde bize örneksin. Sen inkılapçı bir peygambersin.
Güneş sanimize, ay sol elimize, set koysalar yolumuza dönmeyiz. Ya bu dava kim olur, ya Rabbimiz zafer verir, ya da onda ölürüz.
Başka demeyiz,
ya da uğrunda ölürüz.
Başka demeyiz, ümmetini kuşatan sağlam kalesi, yolunu aydınlatan bir meşalesi. Sana rahmet peygamberi dense de, sen inkılapçı bir peygambersin. Sana rahmet peygamberi dense de, sen inkılapçı bir peygambersin.
Güneş sanimize, ay sol elimize, set koysalar yolumuza dönmeyiz. Ya bu dava kim olur, ya Rabbimiz zafer verir, ya da uğrunda ölürüz.
Başka demeyiz, ya da uğrunda ölürüz. Başka demeyiz, ya da uğrunda ölürüz. Başka demeyiz.
Adımızın cünesi, biz Muhammed'in zeferi. Adımızın cünesi, biz Muhammed'in neferi. Kula kulu kalksın diye omuzladık zaferi.
Kula kulu kalksın diye omuzladık zaferi. Allah için zafere, dava için zafere, ümmet için zafere, mazlumlar için zafere, kendin için zafere, zafere Müslüman zafere, kendin için zafere, zafere Müslüman zafere.
Müslüman zafere, Allah için zafere, dava için zafere, ümmet için zafere, mazlumlar için zafere, kendi için zafere, zafere Müslüman zafere, kendi için zafere.
zafere Müslüman zafere.
Fedakarlık yaparak hedefe yürüyeceğim. Şehadettir son durak, cennete ereceğiz.
Şehadettir son durak, cennete ereceğiz. Allah için zafere, zafere Müslüman zafere, kendin için zafere, zafere Müslüman zafere, zafere Müslüman zafere, zafere Müslüman zafere.
Ey Furkan'ın erleri, Kur'an hizmetçileri,
ey Furkan'ın
mazlumların sesine yetişir çilesine,
mazlumların sesine yetişir çilesine.
Yumruk yumruk yumruk yumruk iner küfrün başına, iner küfrün başına.
Yumruk yumruk yumruk yumruk iner küfrün başına, iner küfrün başına.
Küfürleri,
öncüleri, İslam'ın öncüleri, dinliyor sancıları.
Adım adım adım adım müjdeliyor zaferi, müjdeliyor zaferi.
Adım adım adım adım müjdeliyor zaferi, müjdeliyor zaferi.
Davaya hizmet işi küfre eğilmez başı,
davaya hizmet işi küfre eğilmez başı.
Zafer için, ümmet için, Allah için savaşı, Allah için savaşı.
Zafer için, ümmet için, Allah için savaşı, Allah için savaşı. Allahu Ekber diye girecekler Kabe'ye, Allahu Ekber diye girecekler Kabe'ye. Allah'ın Resulü gibi kapanırlar secdeye, kapanırlar secdeye. Allah'ın Resulü gibi kapanırlar secdeye, kapanırlar secdeye. Allah'ın Resulü gibi kapanırlar secdeye, kapanırlar secdeye. Allah'ın Resulü gibi kapanırlar.
olsun, kılacak dünyaya müjdeler olsun.
Hak da zebat eden tamizden uzak, bir nesil geliyor mübarek olsun. Bir nesil geliyor mübarek olsun. Bu neslin eliyle beklenen şafak
doğacak dünyaya müjdeler olsun. Muzaffer edecek hakkın nurunu, insanlık onunla doğru yolunu bulacak dünyaya müjdeler olsun. Bulacak dünyaya müjdeler olsun. Tevhid sancağını dünyaya dikip canlasın yeniden yüce adalet. Canlasın yeniden yüce adalet. İnşallah İslami bir medeniyet kuracak dünyaya müjdeler olsun. Kuracak dünyaya müjdeler olsun.
Ahlakı Rabbani, yolu Rabbani, Rabbim nasip etsin bize Furkan'ı. Rabbim nasip etsin bize Furkan'ı. İnsanlık bekliyor umutla onu.
Gelecek dünyaya müjdeler olsun.
Canını malını Rabbine satıp en öne geçirmiş yüce davayı, en öne geçirmiş yüce davayı. İnsanı saptıran bütün putları
kıracak dünyaya müjdeler olsun. Kıracak dünyaya müjdeler olsun. Kur'an'ı sünneti çağına sunup muzaffer edecek hakkın nurunu. Muzaffer edecek hakkın nurunu. İnsanlık onunla doğru yolunu bulacak dünyaya müjdeler olsun. Bulacak dünyaya müjdeler olsun. Tevhid sancağını dünyaya dikip canlasın yeniden yüce adalet. Canlasın yeniden yüce adalet. İnşallah İslami bir medeniyet kuracak dünyaya müjdeler olsun. Kuracak dünyaya müjdeler olsun.
Tekbir.
Kuracak dünyaya müjdeler
tekbir
olsun. Kuracak dünyaya müjdeler olsun. Kuracak dünyaya müjdeler olsun. Kuracak dünyaya müjdeler olsun. Kuracak dünyaya müjdeler olsun. Kuracak dünyaya müjdeler olsun.
Allahu
Ekber!
Tekbir!
Allahu Ekber!
Tekbir!
Neyye illallah!
Tekbir!
Neyye illallah!
Tekbir!
Neyye illallah!
Ümmetin kurtuluşu için büyük çabalar sarf eden, bu uğurda tüm hayatını vakfeden önder insanı, öncü neslin hocasını konferanslarını yapması için kürsüye davet ediyorum. Muhterem hocam, buyurun efendim.
Selamun aleyküm. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Kıymetli kardeşlerim, Maraş'ta, Kahramanmaraş'ta ilkini gerçekleştirdiğimiz bu programdan dolayı Allah'a hamd ediyorum. Allah Azze ve Celle tarih boyunca Hazreti Adem Aleyhisselam'la birlikte yeryüzüne defalarca müdahale etmiş, on binlerce peygamber göndermiş ve insana nasıl bir insan olması gerektiğini ve nasıl bir dünya istediğini öğretmişti. İnsanın peygambere ihtiyacı var mı? Aklı yetmiyor mu? Yahut insanın kendi arzuları, istekleri ona doğru yolu göstermez mi? Yahut bilim insana yol göstermez mi? Akıl ve bilim ile insan kendi kendine yön verseydi olmaz mıydı? Allah Azze ve Celle insanın aklının insana yol göstermeye yetmeyeceğini bilmektedir. O yüzden yol gösterme işini kendi üzerine almıştır. İşte akıl var bugün dünyada. İnsanlar akıllarına göre bir medeniyet kurduklarını zannediyorlar. Fakat onların meydana getirmiş olduğu medeniyet, medeniyet olmaktan çok uzak. Zulme dayalı, insanları kendine kul köle yapmaya dayalı, adaletsizliğin her türlüsü, ahlaksızlığın her türlüsü almış başını gidiyor. Demek ki insanın kendi kendine yön vermesi mümkün değil. Demek ki insanın Allahsız, vahiysiz, sırat-ı müstakim üzere gidebilmesi mümkün değil. Ondan dolayıdır ki Allah Azze ve Celle bu işi kendi üzerine almıştır. Kur'an-ı Kerim buyurur ki وَعَلَى اللّٰهِ قَسْتُ السَّب۪يلِ Yolu doğrultma görevi Allah'ın üzerine bir vazifedir. Yolun doğrusunu insanlara gösterme, hidayet yolunu gösterme, yanlış yolu doğrultma Allah'ın üzerine bir vazifedir. Sizin böyle bir vazifeniz yok ve böyle bir ilminiz yok. İnne aleyna lel huda buyurulmuştur. Hidayetin yolunu göstermek bizim üzerimize vazifedir. Allah Azze ve Celle matematiği, fiziği, diğer ilim dallarını insana bırakmış. Fakat hidayet yolunu gösterme işini kendi üzerine almıştır. İnsanın en önemli ihtiyacı doğru istikamette gitmektir. Sırat-ı müstakim üzere yaşamak insanın en önemli ihtiyacıdır. Nasıl olur da Allah Azze ve Celle insanın bu ihtiyacını düşünmemiş olabilirdi? İnsanın bütün ihtiyaçlarını düşünmüş olan Allah, insanın vücudunun bütün ihtiyaçlarını düşünmüş, A vitamininden Z vitaminine kadar gerekli olan bütün vitaminleri, mineralleri hepsini yaratmış olan Allah, gözün güzel şey görmeye ihtiyacı olduğu için güzel şeyler yaratmış olan Allah, kulağın güzel ses duymaya ihtiyacı olduğu için güzel sesler yaratmış olan Allah, nasıl olur da insanın en önemli ihtiyacını görmezden gelebilir? Allah Azze ve Celle'nin insanı kendi kendine bırakmış olması, kendinize bir yol tayin edin demiş olması nasıl mümkün olabilir? Dinler tarihi uzmanı olarak geçinen bazı kimseler, kendisini dinler tarihi uzmanı zannedenler, kendisini öyle lanse edenler, bakıyoruz onlar kitaplarında, dinler tarihiyle ilgili kitaplarında, insanoğlunun tevhid akidesine zaman içerisinde geldiğini iddia ederler. İnsanlar önce putperest oldu, ondan sonra zaman içerisinde tek tanrı anlayışına sahip oldular derler. Güya insanların tevhid anlayışını öğrenmesi sonradan olmuş olan bir hadise, öyle anlatırlar. Yani ilk insanların Allah tarafından tevhide yönlendirilmediği,
İlk insanların başıboş bırakıldığı, belki on binlerce sene insanoğluna sanki peygamber gönderilmemiş gibi, insanların başıboş bırakıldığını, zaman içerisinde insanların kendilerinin tevhid akidesini keşfettiklerini iddia ederler. Tek tanrı anlayışının zaman içerisinde oluştuğunu söylemekle, aslında dinin insan tarafından bulunmuş bir şey olduğunu anlatmak istiyorlar. Demek istiyorlar ki Allah Azze ve Celle yeryüzüne müdahale etmemiştir. Demek istiyorlar ki Allah insanlara peygamber göndermemiş ve yol göstermemiştir. İnsanoğlu kendi kendine yolunu sonradan bulmuş, birçok tanrılara önce iman etmiş fakat ondan sonra tek tanrıya, tek tanrı anlayışına ulaşmıştır. Bu tamamen Kur'an'a aykırı ve Kur'an'ın inkardan başka bir şey değildir. Allah Azze ve Celle ilk insana, ilk insanı peygamber olarak gönderildiğini ifade eder bize. Hazreti Adem Aleyhisselam bir peygamber değil miydi? Ondan sonra Allah sürekli olarak peygamberler göndermedi mi? Ve bütün peygamberlere verilen din de İslam idi. Hiçbir peygambere verilen İslam'dan başka bir şey değil. Din aynıdır. Fakat peygamberlere verilen şeriatlar, peygamberlere verilen kanunlarda ufak tefek farklılıklar vardır. Mesela Hazreti Musa Aleyhisselam'a verilen kitapta cumartesi günü balık avlamak yasaklanmış, cumartesi günü çalışmak yasaklanmış, hayvanların iç yağları yasaklanmış. Fakat bize verilmiş olan kitapta bunlar serbest bırakılmıştır. Bu gibi noktalarda kitaplar arasında ve şeriatlar arasında fark vardı. Ama Allah'ın göndermiş olduğu tek bir din vardır. Şeriatlar muhtelif de olsa, kanunlar muhtelif de olsa dinin temel esaslarında hiçbir değişiklik yok. Bütün peygamberlere Allah Azze ve Celle kitabını gönderirken, sahifeler gönderirken yahut da önceki peygamberi takip etmesin ondan isterken, hepsine öğretmiş olduğu din İslam idi. Sonradan insanlar onun ismini değiştirdiler. Kimi Hazreti Yakub'un dördüncü oğlu olan Yahuda'dan alarak onun izinden gittiklerini anlatmak için Yahudilik dediler adına, kimi Hristiyanlık dedi adına bir takım şeylere dayanmak suretiyle isimlerini değiştirdiler. Ama Allah Azze ve Celle hakikatte tek bir din göndermiş idi. Bir Allah'ın zaten birden fazla dini olması da beklenilemez. İnsanoğlunun Allah'ın yol göstermesine ihtiyacı vardı. Başından itibaren akıl eğer insana her zaman doğruyu göstermiş olsaydı ve insan hakim olabilmiş olsaydı, insanın nefsine hakim olabilseydi, o zaman bugün dünya neden bu durumdadır? Neden bugün dünyada her türlü ahlaksızlık, namussuzluk, kan dökme, kardeş kavgası ve haksız savaşlar, her türlü kötülük her gün artıyor? Bilimin gelişmesine rağmen, bilim bundan 1000 sene evveline göre çok daha gelişmiş olduğu halde, bugün yeryüzünde haksızlıklar, zulümler her gün daha da artıyor. Demek ki bilim insana yol gösteremiyor. Zaten bilimin böyle bir vazifesi de mevcut değil. Bilimin görevi başka bir şey. Hidayet başka bir şey. Bilim her zaman doğruya ulaşamadığı gibi, bazen doğruya ulaşsa bile o meselede de insanların nefsine hakim olamaz. Madem ki insanın nefsi var, madem ki şeytan var, madem ki çevresinde insanlar var, o halde bütün bunlar kendisini aşağıya doğru çekiyorken, 3 tane yer çekiminin baskısı altında, çekimi altındayken insanın yükselmesi, Allah'ın yol göstermeden, Allah yol göstermeden insanın yükselmesi mümkün değil. Maddeyi aşağı doğru çeken bir tane yer çekimi varken, ben şu bardağı bırakacak olsam bunu aşağı düşer. Çünkü onu aşağı doğru çeken bir yer çekimi var. Bizim maneviyatımızı da aşağı doğru çeken 3 tane yer çekimi var. Bir taraftan şeytan bizi aşağı doğru çekiyor, bilim ne yapsın? Bir taraftan nefis aşağı doğru çekiyor, bilim ne yapsın? Bir taraftan çevremizdeki insanlar, bazen akrabalarımız bizi aşağı doğru çekiyor. Sırat-ı müstakim üzere gitmek istesek bazen düşmanlarımız, Bazen dostlarımız müsaade etmiyor, bilim ne yapsın? Bu kadar yer çekiminin baskısı altında elbette ki bunlara karşı koyabilecek olan bir motor lazım. Nasıl ki uzaya doğru giden uzay araçları var ya hani, uçak bile yer çekiminden kurtulamıyor. Ama o uzay araçları sadece yer çekiminden kurtulabiliyor. Büyük bir güçle ancak onlar o yer çekiminden kurtuluyor ve yükselebiliyorlar. Atmosferin dışına çıkabiliyorlar. İşte aynen öyle Allah Azze ve Celle insanı aşağıya doğru çeken bu yer çekimlerinden insanın kurtulabilmesi için, insana güçlü bir iman verebilmek için vahiy gönderiyor. Vahiy olmadan insanın doğru yolu bulabilmesi mümkün olmuyor. Çünkü insan insanı tanımıyor. İnsan hayatı tanımıyor. İnsan kainatı tanımıyor. Tanımadığı için insana uygun bir medeniyet de meydana getiremiyor. İnsan madde üzerinde çalışmalar yapıyor. Matematikte, fizikte, kimyada, tıpta, astronomide ilerliyor. Görünen alanlarda ilerliyor. Fakat insan ruhu üzerinde hiçbir başarı elde edemiyor. İnsanın ruhuna tesir etmenin yollarını bulamıyor. İnsanın nefsini ıslah etmenin yollarını bulamıyor. Zaten bilimin böyle bir vazifesi de mevcut değil. Bilim insanın hayatını kolaylaştırır. Bilim insanın bir takım ihtiyaçlarını daha rahat karşılamasını sağlar. Fakat bilim insanın nefsine hükmedemez. Bilim şu zararlıdır der. Tıp doktoru mesela bir şeyin zararlı olduğunu söyler. Fakat onun haram olduğunu söyleyemez. Onu ancak vahiy söyler. Allah söyler. Eğer insanlara vahiy gelmeyecek olsaydı o takdirde insanlar zararına razıyım der, yine o haramları işler. Çünkü bilim kendisine ancak onun zararlı olduğunu söyleyebilir. Haramdır diyemez çünkü bilimin böyle bir vazifesi de yok. Bilimin böyle bir alanı yok. Ama Allah Azze ve Celle onu haram ettim dediği zaman, ona iman etmiş olan insan o kötü şeyi bırakır. Bilimin demesiyle bırakmayan adam Allah'ın demesiyle bırakır. İşte ondan dolayı insanların sürekli olarak mesaja ihtiyacı olmuştur. Mesaj olmasaydı Allah Azze ve Celle sürekli olarak peygamberler göndermek suretiyle yeryüzüne müdahale etmemiş olsaydı insanlar kralların emri altında, zulüm altında inleyeceklerdi. Daima böyle olmuştur. İnsanlar kullara kulluk yapmış, onların emri altına girmiş ve Allah Azze ve Celle onları kurtarabilmek için liderler göndermiştir. Peygamberler gelmiş ve onlara siz şerefli bir varlıksınız demiştir. Melekler bile sana secde etti. Senin gibi kul olanlara kulluk yapmayacaksın demiş. Peygamberler onları özgürlüğe davet etmiştir. Peygamberlerin mesajı işte buydu. Peygamberler daima insanlara kul olmaktan uzak durmaya çağırdılar. La ilahe illallah dediler. Allah'tan başka bir otorite tanımayacaksınız dediler. Allah'tan başka bir ilah, Allah'tan başka bir kriter koyan, Allah'tan başka otorite tanımayacak, hepsini reddedeceksiniz. Reddetmezseniz onları Allah'a ortak koşmuş olacaksınız ve onları Allah'ın makamına getirmiş olacaksınız ve bu şekilde kullara kulluk yapmış olacaksınız. Eğer şerefli bir varlık olduğunuzu unutmadıysanız bunu yapmayın dediler. Allah'ın peygamberleri insanlara gelip şerefli birer varlık olduklarını hatırlattılar. Onlar mesajı ilettikleri zaman elbette ki Allah Azze ve Celle de onlara mesajı iletebilmeleri için zemin hazırlıyordu. Araf suresinde buyurulduğu gibi biz hangi memlekete bir peygamber gönderdiysek o peygamberin mesajının kabul edilebilmesi için o memleketi darlıkla ve yoksullukla sıkmışızdır. Allah'ın sünneti bu. Bir memleketin peygambere tabi olması, peygambere itaat etmesi vahyi ve mesajı kabul etmesi için Allah Azze ve Celle o memlekete kıtlık, darlık ve yoksulluk verdi. Bu şekilde o memleketin insanları Allah'a yönelsinler diye. Çünkü insanlar zenginleştikçe Allah'tan uzaklaşıyorlar. Allah Azze ve Celle onların hatırlaması için, Allah'a yönelmeleri için onlar darlıkla, be'se ile, darra ile sıktık buyuruyor. Yoksullukla, darlıkla onları sıktık ta ki bu şekilde Allah'a yönelsinler diye. Onun içindir ki fakir mahallelerinde daha çok cami görürsünüz. Zengin mahallelerinde daha az cami görürsünüz. Zenginlerin içerisinden Allah'a yönelmiş olanlar ne kadar da azdırlar. İşte sebebi bu. Allah Azze ve Celle mal ve mülk verdiği zaman insanlar Allah'ı unutmaya başlamaktadırlar. Bu bir imtihan. Allah Azze ve Celle yeryüzünde kimini kimine üstün kılar. Ve refa ba'dakum fevka ba'din derecat buyurur. Kiminizi kiminize derecelerle üstün kıldık. Liyebluvekum fîme etekum. Sizi, size vermiş olduğumuz şeylerle sizi imtihan edelim diye. Kiminizi kiminize üstün kıldık. Fakat onlar bunun imtihan vesilesi olduğunu unuturlar. Zenginliği kendilerinden bilmeye başlarlar. Allah onlara makam verir, onlar kendinden bilir. Allah onlara mal verir, onlar kendinden bilir. Ve yeryüzünde benim dediğim olacak demeye başlar. Allah'ı unutur. Kendisini de unutturur Allah o zaman ona. Kur'an-ı Kerim buyurur ki وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Eğer Allah'ı unutursanız فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ. Allah da size sizi unutturur. Yani bir spermden yaratıldığınızı unutursunuz. Topraktan, çamurdan yaratıldığınızı unutursunuz. Güç ve kuvvet elinize geçtiği zaman yeryüzünde benim dediğim olacak demeye başlar. Bir diktatör kesilirsiniz. Firavun olursunuz, Nemrut olursunuz. Kendinizden bilmeye başlarsınız. Halbuki Allah sizi imtihan için onları size vermişti. İşte firavunlar böyle ortaya çıkar. Firavun demek nimetleri kendinden bilen adam demek. Allah'ın kendisine vermiş olduğu o nimetleri kendinden bilen. Karun demek bu demek. Benim ilmimden dolayı bana bunlar verildi diyenler. Benim gayretimden, benim çalışkanlığımdan, benim kabiliyetlerimden dolayı bana bunlar verildi diyenler. Ve benim dediğim olacak diyenler. Kendisinin kul olduğunu unutanlar. Kulları kendisine kul, köle yapmak isteyenler. Firavun dediğiniz ne ki başka? Firavun'un 4 tane gözü, 4 tane kulağı yok ki. Her kim ki Allah'ın dünyasında benim dediğim olur, Allah'ın dediği olmaz, benim dediğim olur diyorsa o firavunlaşmıştır. Allah'ın vermiş olduğu nimetleri kendinden biliyorsa o firavunlaşmıştır. İşte peygamberler gelir insanlara bu mesajı verirler. Derler ki bütün bunlar imtihan için. Kur'an-ı Kerim peygamberimize bile der ki مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Attığın zaman sen atmadın. Savaşta attığın zaman sen atmadın ama Allah attı. Kendinden bilme. Sen kendinden bilmeyeceksin. Her şeyi Allah'tan bileceksin. Ama insanlar bunu unutur. Allah'ı unutmanın cezası olarak Allah da onlara kendilerini unutturur. Bir spermden yaratıldığını unutur. Topraktan yaratıldığını unutur ve benim dediğim olacak der. İşte Allah Azze ve Celle böyle firavunlaşmış, nemrutlaşmış, karunlaşmış olanların burnunu sürtmek için bir peygamber gönderdiği zaman mesaj kabul edilsin diye onları darlık ve yoksullukla sıkar. Bu Allah'ın bir sünnetidir. Dolayısıyla mesajın kabul edilebilmesi için Allah Azze ve Celle zemin hazırlar. Peygamberlerin şerefli insanlardan seçer. Onları hiç kimsenin reddetmemesi için onları toplumun en emin insanlarından seçer. Onların mesajı kabul edilsin diye. Fakat yine de insanlar o şerefli insanların emin olduklarını bilmelerine rağmen Bütün peygamberlerin emin sıfatı var. Sadece peygamberimizin değil. Bütün peygamberler emindir. Ve Allah Azze ve Celle onları eminlerden seçtiği halde yine de ona karşı gelirler. Çünkü onun getirmiş olduğu nizam onların işine gelmemektedir. Peygamberlere en evvel kimler karşı gelmiştir? Öncelikle karşı gelenler makam sahipleri oldu. Mal sahipleri oldu. Mal ve makam sahipleri kendi saltanatlarının ellerinden gideceğini görünce peygamberlere karşı geldiler. Ebu Leheb peygamberimizin amcası. Allah Resulüne soruyordu. Peygamberimiz kendisine İslam'ı anlattığı zaman dedi ki, ey yeğenim dedi, ben bu dine girecek olursam bana ne var? Efendimizin amcası Ebu Leheb, ben bu dine girersem bana ne var dediği zaman Allah Resulü buyurdu ki, başka Müslümanlara ne varsa sana da o var. Onlardan fazla bir şey yok. Ebu Leheb dedi ki, yani ben bu dine girecek olursam köle ile ben aynı safta mı olacağız? Toplumun en aşağı kesiminden olanlar ile ben aynı safta mı olacağım? Allah Resulü evet dedi. Sen de bir insansın, onlar da bir insan. Aynı safta olacaksınız. Sen onlardan üstün sayılmayacaksın. Allah Resulü hiçbir zaman gerçekleri saklamıyordu. Mesajı insanların kabul edeceği şeyleri söyleyip de kabul etmeyeceği şeyleri saklamıyordu Allah Resulü. Allah kendisine neyi öğrettiyse o da insanlara aynen söylüyordu. O zaman Ebu Leheb demişti ki, benimle başkasını aynı kefeye koyan bu dini kabul edemem. Madem ki bu din benimle köleyi aynı kefeye koyuyor, o halde ben bu dini kabul edemem. Neden kabul etmediler işte anlayın. Neden kabul etmiyorlardı Mekke'nin önde gelenleri? Neden kabul ediyorlardı fakirler, fukaralar? Neden köleler, kadınlar, acizler kabul ediyordu da neden zenginler kabul etmekte zorlanıyorlardı? Çünkü saltanatlarını kaybedeceklerini düşünüyorlardı. Ve peygamberlerine diyorlardı ki, Nuh Aleyhisselam'a da aynı şeyi söylediler. Hud Aleyhisselam'a da aynı şeyi söylediler. Bütün peygamberlere aynısı söylendi. İçimizden birisini mi Allah seçti dediler. İçimizden birisini mi? Yani onlar gökten bir meleğin gelmesini istiyorlar. İçimizden birisi mi derken, yani dışlarından olsa sanki kabul edecekler. Başka bir milletten olsaymış yani kabul edeceklermiş. Allah Azze ve Celle onlara kendi içlerinden bir peygamber gönderiyordu ki onları anlasın, onlar gibi insan olsun. Meleklerden bir peygamber gönderilmiş olsaydı o zaman diyeceklerdi ki, o melektir, bize örnek olmaz ki, biz nasıl onun gibi olalım diyeceklerdi. Allah öyle demesinler diye onlar gibi duyguları olan, onlar gibi sevinen, onlar gibi ağlayan bir insanı, hem de onların içinden birisini peygamber olarak gönderdi. Hor gördüler. İçimizden birisi nasıl olur da peygamber olur dediler. Demek ki onlar kendi dışlarından birisinin peygamber olmasını istiyorlardı. Demek ki onlar meleklerden bir peygamber bekliyorlardı. Halbuki Allah Azze ve Celle insana insandan bir peygamber gönderiyordu. Hem zaten insan meleklerden üstün değil mi? Melekler insana secde ettirilmedi mi? Neden melekten bir peygamber bekliyorlar? Aslında melekten bir peygamber gelseydi onu da kabul etmeyeceklerdi. Allah Azze ve Celle onların neden kabul etmediğini çok iyi bilmektedir. Hayatlarını değiştirmeyi göze alamıyorlardı. Hayatlarını değiştirmeyi göze alamadıkları için bir takım bahaneler söylüyorlardı. Allah ise onların gerçek niyetlerini ortaya koyuyordu. Göndermiş olduğu kitabıyla onların niyetlerini ortaya koyar Kur'an-ı Kerim. Allah Azze ve Celle mesajın kabul edilebilmesi için zemin hazırlıyordu evvela. Onları darlıkla sıkıyor. Onlara peygamberi emin olanlardan gönderiyor. kabul etsinler diye. Fakat yine de onlar kabul etmekte, kabul etmemekte inat ediyorlar. Kabul etmekte zorlanıyorlar. Çünkü o da bizim gibi bir insandır diyorlardı. Allah Azze ve Celle peygamberleriyle neyi gönderiyordu? Bu mesaj onlara neyi anlatıyordu? Onlar zaten Allah'ı bilmiyorlar mıydı? Bu mesaj acaba onlara Allah'ın varlığını mı söylüyor? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Allah vardır demez. Allah'tan başka ilah yoktur der. Kur'an'ı anladığınız zaman peygamberlerin mesajını da anlayacaksınız. Çünkü peygamberlerin mesajının ne olduğunu bize Kur'an öğretiyor. Allah hiçbir zaman Allah'ın varlığını anlatmaz. Allah Azze ve Celle Allah'ı inkar edenler çok da muhatap almaz. Çünkü onlar her zaman için tarih boyunca azdırlar. Onun içindir ki Allah Azze ve Celle Allah'tan başka ilahın olmadığını anlatır. Allah'tan başka bir ilahın olmadığını. Onlar zaten yaratan bir Allah'ı kabul ediyorlardı. Nuh'un kavmi de Allah'ı kabul ediyordu. Hud aleyhisselamın kavmi de Allah'ı kabul ediyordu. İbrahim aleyhisselamla mücadele eden Nemrut da, Musa ile mücadele eden Firavun da Allah'ı kabul ediyordu. Musa aleyhisselamın kıssasında mesela Allah azze ve celle buyurur ki, Firavun'un aşiretinden olan ve Musa aleyhisselama gizlice iman etmiş olan bir Müslümanı anlatır bize. Firavun'un sarayında yaşayan, gizlice iman etmiş olan birisi Musa aleyhisselamla Firavun tartışırken ve onu öldürmek istediğini belirttiği zaman o gizli Müslüman ona şöyle söylüyordu. Sadece Rabbim Allah'tır dediği için mi bir insanı öldüreceksiniz? Size daha evvelki milletlere gelmiş azap gibi bir azabın gelmesinden korkarım. Allah Azze ve Celle'nin size azap etmesinden korkarım diyordu. Allah'ı anlatıyordu o gizli Müslüman. Allah'ı eğer Firavun reddediyor olsaydı onun karşısında böyle konuşur muydu o gizli Müslüman? Onlar Allah'ı kabul ediyorlardı. Fakat Allah Azze ve Celle'nin yeryüzüne müdahale etmesine razı olmuyorlardı. Allah'ı kabul ediyorlar. Peygamberleri kabul etmiyorlar. Kitabı kabul etmiyorlar, ahireti kabul etmiyorlar. Onlar Allah'ı kabul ediyor, melekleri bile kabul ediyorlar. Peygamberimizin aşireti de aynı şekilde. Ehli kitap da aynı şekildeydi daha evvel. Peygamberimizin aşireti müşrik olan Araplar da aynı şekildeydi. Peygamberimizin babasının adı Abdullah değil miydi? Ona bu ismi bir putperest olan babası Abdülmuttalip koymamış mıydı? Abdülmuttalip bir putperest olduğu halde oğluna Abdullah ismini koymamış mıydı? Onlar daima konuşurlarken vallahi diye konuşmuyorlar mıydı? Daha peygamberimizden evvel bile Abdullah ve Abdurrahman gibi isimler onlar arasında vardı. Onlar Allah'ı inkar etmiyorlardı. Ama onlar Allah'ın peygamber gönderdiğini inkar ediyorlardı. Peygamber onlara bir mesaj getiriyordu. Onlar o mesaja uymak istemiyorlardı. Çok iyi biliyorlardı ki peygamberin gönderilmesi demek onların hayatına karışılması demek. Çok iyi biliyorlardı ki kitabın gelmesi demek Allah'ın onlara kanunlar göndermesi demek. Çok iyi biliyorlardı ki ahiretin olması demek artık bu dünya hayatında istedikleri gibi yaşayamayacaklar demek. Her yaptıklarının hesabını verecekler demek. İşte o yüzden melekleri bile kabul edenler peygamberi kabul etmiyor. Ahireti kabul etmiyor. Hayatını değiştirmeyi göze alamadığı için. Demek ki onlar mesajdan korkuyorlardı. O mesajın onların her şeyine karışacağını biliyorlardı. Şuayb aleyhisselama demişlerdi ki ey Şuayb, senin namazın mı bize engel oluyor? İstediğimiz gibi para kazanmamıza, istediğimiz gibi paralarımızı harcamamıza, istediğimiz gibi yaşamamıza senin şu namazın mı engel oluyor? Evet, onlar mesajı anlamışlardı. anlamışlardı. O namazın onların hayatına karışan bir namaz olduğunu anlıyorlardı. Onun sadece şekilsel bir ibadet olmadığını, onun Allah'ın insanın hayatına karışması demek olduğunu, Allah'tan başkasına itaat etmemesi manasında olduğunu, Allah'tan başkasına secde etmemesi manasında olduğunu anlıyorlardı. Ve Allah Azze ve Celle peygamberler vasıtasıyla onlara tevhidi öğretiyordu. Bütün peygamberlerin öğrettiği şey tevhiddir. Bütün peygamberler gelmiş ve insanlara şöyle demiştir. Bakın Araf suresine, bakın Hud suresine, Allah Azze ve Celle birkaç sayfa içerisinde peygamberlerin kervanını anlatır bize. Nuh geldi dedi ki, ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru. Ey milletim dedi Nuh, Allah'a itaat edin, Allah'tan başka ilahınız yok. Sadece Allah'a itaat ve ibadet edeceksiniz. Ondan başkasına itaat etmeyeceksiniz. Aradan asırlar geçti. Hud aleyhisselam geldi. Ad kavmine gönderildi. O da aynı şeyleri söyledi. Ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru. Ey milletim sadece Allah'a itaat edin, ondan başka ilahınız yok. Aradan asırlar geçti. Salih aleyhisselam gönderildi. O da aynı şeyi söyledi. Kur'an-ı Kerim onların dediklerini Arapça'ya tercüme eder. Bunların şartları başkaydı. Bunların geldikleri ortam farklı. Zaman değişmiş, şartlar değişmiş, krallar değişmiş, insanlar değişmiş, lisanları değişmiş. Ama peygamberlerin konuşma tarzı değişmiyor. Peygamberlerin hepsi aynı mesajı getiriyor. Kur'an bize bunu gözümüzün içine sokmak için Allah Arapça'ya tercüme ederken onların konuşmasını aynı kelimelerle tercümeyi tercih ediyor. Ta ki herkes anlasın diye, bütün peygamberlerin mesajının aynı olduğunu anlasın diye. Salih aleyhisselam da geldi. Dedi ki ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru. Ey milletim sadece Allah'a itaat edin, ondan başka otorite yok. Ondan başka bir ilah yok. Şuayb aleyhisselam geldi. Dedi ki ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru. Ey milletim Allah'a itaat edin, ondan başka ilahınız yok. Bakın bütün peygamberlere, Hazreti İbrahim'e bakın, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya, hepsinin mesajı aynıdır. Hiçbirinin başka bir mesajı yoktur. Hiçbirisi mesela ırkçılık gibi bir davayı getirmemiş. Mesela Hazreti İsa aleyhisselam zamanında İsrailoğulları Romalılar tarafından sömürülüyordu. Emperyalist Romalılar onları sömürüyor ve onlara zulmediyordu. Hazreti İsa aleyhisselam onlara karşı isyan bayrağını kaldırmıyordu. Hazreti İsa aleyhisselam onlara tevhidi öğretiyordu. Romalılara karşı ırkçı bir mücadele başlatmıyordu. Çünkü o zaten tevhidi bir mücadele başlattığı zaman, Allah'ın dediği olacak dediği zaman, zaten Roma'nın zulmüne de son verilmiş olacaktı. Zaten o zaman Roma artık o zulmü yapamayacaktı. Hiçbir peygamber la ilahe illallah'ın dışında bir mesaj getirmedi. Hiçbir peygamber büyük bir devlet kuralım gibi bir mesaj getirmedi. Hiçbir peygamber ahlak davası diye bir dava getirmedi. Hiçbir peygamber fakir fukara davası diye bir dava getirmedi. Bütün peygamberlerin sancağında la ilahe illallah yazıyordu. Ondan başka bir şey yazmıyordu. Hiçbir peygamber bundan başka bir şey söylemedi. Allah'ın otoritesini savundular. Allah'ın dediği olacak dediler. Zaten bunu söyledikleri zaman bütün düzenler alt üst oluyordu. Çünkü var olan düzenler Allah'ın istediği gibi değildi. Onun için o düzenler o peygamberlere savaş açmıştı. Demek ki o peygamberlere savaş açılmasının sebebi bu. O peygamberler başka bir şey söylemediler. Sadece ve sadece yeryüzünde insanların dediği değil Allah'ın dediği olmalı dediler. İnsanı Allah gibi tanımak mümkün müdür? Allah mı daha iyi bilir insanlar mı? Kur'an soruyor. E entum a'lemu emille? Siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah soruyor. İnsanlar da cevap versinler. Eğer ben daha iyi bilirim diyen varsa çıksın söylesin. Münafıklık yapmasınlar. Küfürlerini ortaya koysunlar. Gerçek niyetlerini ve itikatlarını ortaya koysunlar. Allah'tan daha iyi bildiklerini iddia ediyorlarsa çıksınlar söylesinler. İnsanı Allah gibi tanımak mümkün mü? İnsan bir kanun koyar, o kanunun sonunda ne gibi sonuçlar ortaya çıkacak bilemez. 20 sene sonra, 50 sene sonra ne olacak insan bilemez. Ama Allah Azze ve Celle bilir. İşte ondan dolayıdır ki Allah yeryüzüne müdahale eder. İnsan bilemediği için doğruyu bulamaz. Doğruyu bulduğu zaman da nefsinin baskısı altındadır. Doğruya uyamaz. Bazen bulamaz, bazen bulsa da doğrulara uyamaz. İşte onun için Allah Azze ve Celle daima müdahale eder. Ve onlar hayat düzenlerinin değişeceğini bildikleri için peygamberlere savaş açarlar. Musa Aleyhisselam'a Firavun diyordu ki, bu Musa diyordu etrafındaki melesine, önde gelenlerine diyordu ki Firavun, bu Musa ve Harun gelmişler ki bu devletinizi ele geçirmek istiyorlar. Sizi buralardan sürmek, çıkartmak istiyorlar. Bunlar bu gücü, saltanatı bizim elimizden almak istiyorlar. Halbuki Musa Aleyhisselam böyle bir şey söylemiyordu. Musa Aleyhisselam'ın söylediği tek bir şey vardı. Allah, Allah'tan başka ilah yoktur. Sen de bir kulsun. Allah'a itaat etmelisin. İnsanları kendine kul köle yapmamalısın diyordu. Firavun anlıyordu ki bunun sonunda bütün saltanatı elinden gidecek. Anlıyordu. O yüzden reddediyordu. Demek ki kıymetli kardeşlerim, bütün peygamberler tevhidi getirmişlerdir. Bütün peygamberler aynı mektebin talebesi. Aynı mesajı getirdiler. Hiçbirisi başka bir mesaj getirmedi. Hiçbirisi Allah'ın varlığını anlatmaya da gerek görmedi. Zaten insanlar Allah'ın varlığını biliyorlardı. Ama onlar onlara karışmayan bir Allah'a inanıyorlardı. Onlara kanun göndermeyen, onlara kitap göndermeyen, onlara mesaj göndermeyen bir Allah istiyorlardı. Mesela Mekke'nin müşrikleri putlara tapıyorlardı hani. Allah'a da tapıyorlardı, putlara da. Neden? Çünkü onların o tapmış oldukları putlar onlara kanun koymuyordu. Nasılsa o putlar onlara kanun koymuyor. Nasılsa o putlar cansız. Dolayısıyla onlara karışan bir ilah istemiyorlardı. Ve kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle peygamberleri vasıtasıyla insanların eşit olduğunu onlara anlatıyordu. İnsanlar peygamberimizin ifade ettiği gibi bir tarağın dişleri gibi eşittirler. Dolayısıyla nasıl olur da birileri birilerini kendi kulu kölesi haline getirir? Allah'tan daha iyi bilen olmadığına göre Allah'ın dediği olmalı. Allah'tan daha fazla yetkili olan olmadığına göre onun dediği olmalı. Allah gibi geleceği bilen, koyduğu kanunların ne gibi sonuçlar vereceğini bilen birisi olmadığına göre Allah koyduğu kanunların gelecekte ne gibi sonuçlar vereceğini bildiğine göre onun dediği olursa eğer insanlar sırat-ı müstakim üzere giderler. Ve o zaman yeryüzünde Allah'ın istediği gibi bir medeniyet meydana gelmiş olur. İnsan insanı tanımadığı için, hayatı tanımadığı için, kainatı tanımadığı için insanların meydana getirdiği medeniyet insana uygun olmadı. Peygamberler insana şu mesajı veriyorlar. Ey insan, sen topraktan yaratıldın, haddini bil. Ve sen insanı Allah gibi tanıyamazsın. ve sen hayatı bilemezsin. Sen hayatı yanlış bir yere koyuyorsun. Hayatı putlaştırıyorsun. Bu dünyadan başka bir hayat olmadığına inanıyorsun. Allah Azze ve Celle peygamberler vasıtasıyla insana insanı öğretir. İnsana Allah'ı öğretir. Hatırlayın, peygamberimize ilk gelen ayetleri hatırlayın. İlk gelen ayetlerde İkra bismi rabbikellezi halak, halakal insane min alak buyurulmadı mı? Oku yaratan Rabbinin adıyla. Allah Azze ve Celle evvela kendisini tanıttı. Peygambere gelen ilk ayette, ilk mesajda, mesajın ilk bölümünde Allah insana Allah'ı tanıttı ve dedi ki Allah Rabbinizdir. Yani terbiye edeninizdir. Siz sadece Allah'ı yaratıcı olarak biliyorsunuz. Rızkı veren olarak biliyorsunuz. Halbuki Allah aynı zamanda Rabbinizdir. Kanun koyan bir Allah'tır. Gönderdiği kitabıyla terbiye eden bir Allah'tır. Gönderdiği peygamberiyle terbiye eden bir Allah'tır. Birinci ayetle Allah Allah'ı anlattı. Tanıttı. Sonra ikinci ayetle insana insanı tanıttı. Halakal insane min alak diyerek Allah birinci ayetle demek istedi ki ben buyum. Yaratan bir Rabbim. Ben terbiye edenim. Sadece yaratıcı değilim. Aynı zamanda ben terbiye edenim. Kitap göndermek suretiyle terbiye ederim. Ben buyum, siz de bir alaktan yaratılmışsınız. Sperm ile yumurtanın birleşiminden meydana gelen embriyodan yaratıldınız. Haddinizi bilin. Allah birinci ayette kendisini, ikinci ayette ise insana insanı tanıtır. Bu şekilde insana bir mesaj verilir. Ey insan, kendini hiçbir zaman olduğundan daha üstün görme. Allah'ı da hiçbir zaman olduğundan aşağıda görme. Kur'an-ı Kerim buyurur ki وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِي Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Allah'ı koymaları gereken makama koyamadılar. İşte o zaman Allah Azze ve Celle yeni bir peygamber gönderdi. Allah'ı koymaları gereken yere koyamayınca insanlar, Allah bir kez daha peygamber gönderdi. O peygamberler daha sonra putlaştırıldılar. Kimisi Hazreti İsa gibi Allah'ın oğlu olarak görüldü. Hristiyanlar gibi mesela, kimisi Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu olarak görür. Kimisi Allah olarak görür. Bu şekilde sapmalar gösterdiler. Allah Azze ve Celle bu sapmaları düzeltmek için daima peygamberler gönderdi. Demek ki peygamberler kervanının, zincirinin sürekli olarak gönderilmesi dinin bozulmasından kaynaklandı. Sürekli olarak insanlar bozdular, Allah bir kez daha düzeltti. Ruhbanlığı mesela icat ettiler. Takva sahibi olabilmek için mağaralarda yaşamak gerektiğini iddia etti Hristiyanlık. Ve bu şekilde insanları dinden soğuttular. Takva sahibi, iyi bir Müslüman olabilmek için Hristiyanlığa göre dağlarda yaşamak, ruhbanca yaşamak, evlenmemek, yıkanmamak, doğru düzgün yememek, hayatın zevklerinden tamamen mahrum olmak, bu şekilde bir hayat yaşarsanız ancak o zaman takva sahibi olabilirsiniz dedi Hristiyanlık. Bu yanlış din insanları dinden soğuttu. Yanlış din dinsizliğe sebep oldu. Bugün Avrupa'da dinsizliğin çoğalmasının sebebi bu. Yapılan anketlerde toplumun %70'inin, özellikle gençlerin %70'inin dinsiz olduğu tespit edildi. Bunun sebebi nedir? O yanlış dinler, yanlış din insanları dinsizleştirdi. Mesaj bozulunca ateizm olarak ortaya çıkmaya başladı. Yanlış din insanları dinsizliğe götürdü. Papa, bundan evvelki papa bir şey söylemişti. Papa Jean Paul ölmeden evvel laikliğin insanları dinsizleştirdiğini söylemişti. Laikliğin bir aldatmacı olduğunu, onun yüzünden insanların dinsizleştiğini söylemişti. Ondan sonra gelen papaya gelince, şimdiki papaya yani, o da şu anda yeryüzünde olan zulümlerin, haksızlıkların, bunların dinsizlikten kaynaklandığını söyledi. Halbuki evet, bunlar dinsizliğin elbette ki bunda bir payı var. Fakat söylerler mi acaba bu dinsizliğin sebebi nedir? Bugün yeryüzünde Batı medeniyeti hakim. İki asırdan beri onlar hakimler. Hatta belki üç asırda diyebiliriz. Üç asırdan beri onlar kendi medeniyetlerini yeryüzüne hakim kıldılar. Bizim medeniyetimiz ondan evvel dünyada 1000 sene hakimdi. Peygamberimizden itibaren, 7. asırdan itibaren 17. 18. asırlara kadar İslam medeniyeti yeryüzünde hakimdi. İslam medeniyetinin hakim olduğu asırlarda ateizm var mıydı? Emperyalizm var mıydı? Dinsizlik, haksızlık, sömürü, sosyalizm, faşizm gibi, feminizm gibi bir takım ideolojiler var mıydı? Bizim medeniyetimizin hakim olduğu asırlarda neden sosyalizm diye bir bela ortaya çıkmadı? Neden ona tepki olarak faşizm diye bir bela ortaya çıkmadı? Batı medeniyeti ne zaman yeryüzünde iktidarı eline aldıysa o günden beri insanoğlu dinsizliğe doğru gidiyor. Yanlış din insanları dinsizliğe götürüyor. Mesajı bozdular. Mesaj bozulduğu zaman kıymetli kardeşlerim, İşte o zaman dinsizlik şeklinde ortaya çıkar. Bir müddet sonra insanlar dini hurafeler yığını olarak görürler. O zaman ondan tamamen korunmak için tüm dinleri inkar ederler. Mesaj bozulduğu zaman zalim düzenlere karşı itaati emretmeye başlar. Mesaj bozulduğu zaman emperyalizme karşı sessiz kalmayı öğütler. İnsanları uyutur. İşte o zaman Allah Azze ve Celle uyandırmak için yeni bir mesaj gönderir. Daha doğrusu eski mesajını yeniden gönderir diyelim. Yeryüzünde ne zaman mesajı bozdularsa Allah Azze ve Celle yeniden müdahale etti. Hazreti İsa'nın ilahlaştırılması mesajın bozulmasıydı. Ondan evvel Hazreti Nuh Aleyhisselam'dan itibaren mesaja itirazlar gelmeye başladı. Mesaj geldi ve onlar itiraz ettiler. Dediler ki, senin bizden neyin fazla ki? Sen neden peygamber olarak seçildin ki? Sen bizden daha mı zenginsin ki? Eğer bir peygamber gönderseydi Allah, o zaman zenginlerden gönderirdi dediler. Nuh Aleyhisselam artık dayanamaz. 950 sene anlatmıştır. Kendisi şöyle ifade eder Kur'an-ı Kerim'de. Der ki, ya Rabbi, gece anlattım, gündüz anlattım, açık anlattım, gizli anlattım. Ben ne kadar anlattıysam onlar daha da uzaklaştılar. Benim anlatmalarım onların kaçışını hızlandırdı. Artık bunların kökünü kurut ya Rabbi. Çünkü bunlardan gelecek olan nesiller de bunlar gibi olacaktır. Yeryüzünde bunlardan kimseyi bırakma ya Rabbi. Ve Allah Azze ve Celle duasını kabul eder Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın. 950 sene anlatmış olan bir insan, artık ciğeri yanmış olan bir insan, artık onların anlamak istemediğini, anlamayacaklarını anlamış olan bir insan, bir peygamber beddua ediyor artık kavmine. Peygamberler aslında rahmet sahibidirler ama yeri gelir daha sonraki nesillerin kurtulması için beddua da ederler. Allah da merhametlidir ama daha sonraki nesilleri kurtarabilmek için Allah bazen bazı milletleri yok eder. Onları azap eder. Allah merhamet sahibi olduğu halde nasıl azap ediyor? Nuh'un kavmini tufan ile, Hud Aleyhisselam'ın kavmini, Salih Aleyhisselam'ın kavmini, Şuayb Aleyhisselam'ın kavmini, Lut Aleyhisselam'ın kavmini değişik azap şekilleriyle, kimini depremle, kimini gölgelik günü ile, kimini sel ile, kimini taşların başlarına indirilmesi ile, Allah'ın bildiği diğer şekillerde Allah Azze ve Celle neden onları helak ediyordu? Gelecek olan nesillerin kurtulması için yeniden mesaj gönderilecek. Artık o peygamberin mesajını o insanların anlamayacağı ortaya çıkmıştı. Bu insanlar o mesajı artık kabul etmiyorlar. Bu anlaşılmıştı. Onun için Allah Azze ve Celle yeni bir peygamber göndereceği zaman kabul edilebilsin diye o peygamberin mesajı eski milleti yerle bir eder, onların kökünü kurutur ve bu şekilde yeni peygamberin mesajına insanlar hazırlar. Kendileri peygamberlerden mucizeler istiyorlardı. Senin peygamber olduğunu kabul etmemiz için bize mucizeler göster diyorlardı. Mesela Salih Aleyhisselam'a böyle bir şey istediler ondan. Dediler ki şu kayanın içerisinden bir dişi deve, hamile bir deve çıksın, o zaman sana iman ederiz. Salih Aleyhisselam Allah'a dua etti. O kayanın içerisinden koca bir deve çıktı mucize olarak. Allah Azze ve Celle peygamberlerinin peygamber olduğunu ispat etmek için onlara böyle mucizeler veriyordu. Tüm insanların yapamayacağı, hiçbir insanın başaramayacağı, insanları aciz bırakacak olan mucizeler veriyordu. Zaten mucize demek insanları aciz bırakan demek. O kayanın içerisinden dişi bir deve çıktı. Kocaman bir deve. Ve Allah Azze ve Celle Şems suresinde anlatır, başka yerlerde anlatır. Araf suresinde de anlatılır aynı hadise. Ve fekale lehum Resulullah naqatallahi ve suqyaha. Salih Aleyhisselam Allah'ın Resulü onlara dedi ki Allah'ın devesini koruyun ve Allah'ın devesinin suyuna dokunmayın. Onlara öyle bir kanun kondu. O devenin orada bir su vardı. O deve o sudan içecekti. Bir gün o su deveye ait olacak, diğer gün insanlara ve hayvanlara, diğer hayvanlara ait olacaktı. Devenin su içeceği gün kimse su içmeyecekti, yasaklanmıştı. Deve bir gün su içiyor, ertesi günü süt veriyordu onlara. Adeta petrol gibi bitmeyen bir süt veriyordu. Kadınlar tencere tencere getiriyor, tencerelerle alıyorlar, doldurup doldurup götürüyorlardı. Bu onlar için milli bir servetti. Fakat bunu görünce insanlar iman etmeye başlayacak diye korktular. Kavmin önde gelenleri, milletin zenginleri, milletin önünde gidenler, reisler, milletin iman edeceğinden korkanlar, onlar korktular ve o deveyi öldürdüler. Halbuki kendileri deve istemişlerdi. Ey Salih dediler, peygamber isen haydi şu kayanın içerisinden bir dişi deveyi çıkar, hamile olsun ve sonra doğursun, hem yavrusundan istifade edelim hem de onun sütünden istifade edelim. Allah onların isteğini kabul etmişti. Salih Aleyhisselam'a öyle bir mucize deve verilmişti ama sonra o deveyi neden öldürdüler? Peygamber onlara demişti ki naqatallahi ve suqyaha. Allah'ın devesi, ona dikkat edin. Ve Allah'ın devesinin suyunu da verin, o suya karışmayın. Fekezzebuhu, onu yalanladılar ve sonra onu kestiler. Deveyi devirdiler, kestiler. Allah Azze ve Celle de buyurur ki onlar deveyi kesince fedemdeme aleyhim rabbuhum bizenbihim fesevvaha. Allah da onları dümdüz ediverdi. Azap geldi. Dümdüz ediliverdiler, tesviye edildiler. Allah Azze ve Celle azabı onların üzerine indiriverdi. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِزَنْبِهِمْ. Günahları sebebiyle azap onların başına indiriliverdi. Ve bu şekilde katledildiler, öldürüldüler. Neden deveyi öldürdüler? Milli bir servetti halbuki. Petrol gibi bir şeydi. Kıymetli kardeşlerim, Aynı şeyi bugün de şöyle anlamanız mümkündür. İslam alemi, Türkiye'nin menfaatleri İslam alemine yönünü çevirmesindedir. Türkiye'nin milli menfaatleri yönünü Orta Doğu'ya çevirmektedir. Avrupa'nın hıyaneti ve çifte standartları artık ispat olunmuştur. Avrupa'nın bizi bölmeye çalıştığı, kardeşi kardeşe kırdırdığı artık bilinmektedir. İspat olunmuş bir gerçektir. Türkiye'nin milli menfaatlerini sadece düşünseler bile, bu memleketin insanları, Allah'ı hesaba katmayanlar, Allah'ı sevmeyenler, Allah'a düşman olanlar bile, yalnızca Türkiye'nin milli menfaatlerini düşünseler bile, Türkiye'nin milli menfaatleri yönünü Orta Doğu'ya çevirmektir, Amerika'ya veya Avrupa'ya değil. Daha bundan 90 sene evvel bize saldıranlar onlar değil miydi? Birinci Dünya Savaşı'nda bize saldıran Avrupa değil miydi? Ne çabuk unuttular insanlar. Yönümüzü onlara neden çevirdik? Biz Avrupa'ya neyi satabiliriz? Bizim Avrupa'ya verebileceğimiz neyimiz var? Ama İslam alemine satabileceğimiz çok şeylerimiz var. Allah'ı düşünmeyenler için söylüyorum. İslam'ı sevmeyenler için söylüyorum. Sadece ve sadece Türkiye'nin milli menfaatlerini düşünenler adına söylüyorum. Sadece bunu düşünüyorlarsa bile yine de yapmaları gereken Türkiye'nin Orta Doğu'ya yönünü çevirmektir. Ama onlar yıllardan beri Türkiye'nin yönünü Avrupa'ya çevirdiler. Bizi arkadan vuran, bize hıyanet eden Avrupa'ya çevirdiler. Neden yönümüzü Orta Doğu'ya çevirmiyorlar? Müslümanlarla kaynaşmamızı istemediler. Suriye ile, Ürdün ile, Arabistan ile, Mısır ile ve diğerleriyle. Çünkü eğer onlarla kaynaşacak olursak, o zaman belki Kur'an'ı daha iyi anlarız. O zaman belki Müslümanlarda ümmet anlayışı olur. O zaman Müslümanlar hepsi birbirlerini kardeş olarak görürler. Ondan korktuklarından dolayı, kendi saltanatlarının yıkılmasından korktuklarından dolayı yönümüzü Avrupa'ya çevirdiler. Tıpkı Salih Aleyhisselam'ın milletinin o dişi deveyi öldürmesi gibi, bizim yönümüzü Avrupa'ya çevirmemiz, Orta Doğu'ya sırtımızı çevirmemiz milli menfaatlerimize uygun da değildi. Ne İslam'a uygundu ne de milli menfaatlerimize. Bu şekilde davrandılar. Kıymetli kardeşlerim, mesajı engellemeye çalışanların elbette ki bir takım yolları olacak. Peygamberler insanları tevhide davet edecek. Peygamberler insanları Allah'ı sevmeye davet edecek. Bu mesajı sürekli olarak anlatabilmek için Allah'ı sevmek icap edecek. Mesajı daima anlatmak mı istiyorsunuz? Mesajı anlamak mı istiyorsunuz? Anlatmak mı istiyorsunuz? Anlamak için evvela kainat kitabını okuyacaksınız. Bu mesajı başka türlü anlayamazsınız. Kainat kitabını okumayanlar, göklere bakmayanlar, yeryüzüne bakmayanlar, hayvanlara, çiçeklere bakmayanlar, mevsimlere, yağmura bakmayanlar, onlar Allah'ı sevemezler ve Allah'ın mesajını da anlayamazlar. Allah'ın mesajını anlayabilmek evvela Allah'ı anlamakla mümkün. Allah'ı anlamak, kainatı tanımakla mümkün. Kainata bakacaksınız. Kainatta Allah'ı göreceksiniz. Bu kadar işler nasıl oluyor? Bu kadar düzen nasıl sağlanıyor? Her gün yaratılıyor ve yeniden bir kısmı öldürülüyor, bir kısmı yaratılıyor. Daima mevsimler ard arda geliyor. Gece oluyor, gündüz oluyor. Allah hepsinin rızkını veriyor. Bu kadar mükemmel bir düzen sağlanmış. Buna bakmayan insan mesajı anlaması mümkün değil. Evvela Allah'ı tanıyacaksınız ki Allah'ın mesajını anlayabilirsiniz. Tüm peygamberler o mesajı alabilecek şekilde hazırlık yaptılar. Allah tarafından hazırlandılar. kendileri farkında bile değillerdi. Hiçbir peygamber peygamberliğin ne olduğunu bile bilmiyordu. Peygamberlik için hazırlık yapmıyordu. Ama Allah onları hazırlıyordu. Allah Azze ve Celle bütün peygamberlerine çobanlık yaptırmıştı. Çoban ne yapar? Kainat kitabını okur. Dağlara bakar, bayırlara bakar. Hayvanlara bakar, insanlara bakar. Göklere bakar, yeryüzüne bakar. Bakar ve düşünür ve görür. İşte Allah Azze ve Celle böylelerine mesajını iletti. Bunlar mesajı aldılar ve anladılar. Bütün peygamberler çobanlık yaptı. Neden bütün peygamberler kasaplık yapmadı, terzilik yapmadı, çiftçilik yapmadı da bütün peygamberler çobanlık yaptılar? Mesajı alabilmek için, mesajı anlayabilmek için evvela Allah'ı tanımaları gerekiyordu. Sakin bir kafayla kainatı seyretmeleri gerekiyordu. İşte Allah Azze ve Celle o yüzden bütün peygamberlerine çobanlık yaptırıyordu. Onun için kıymetli kardeşlerim, Allah'ın mesajını anlamak isteyen evvela Allah'ı anlamalı. Allah'ı anlamak isteyen de kainata bakmalı. İşte o zaman bu kainatı yaratan Allah, işte bu kitap onun kitabıdır der. O şekilde okursanız mesajı anlarsınız. Mesajı anlamak istiyorsanız o peygamberlerle beraber seyahat edeceksiniz. Nuh Aleyhisselam'la beraber olacaksınız. Kafirlere karşı mücadele edecek. Nuh'la beraber gemiye bineceksiniz. Hud Aleyhisselam'la beraber olacaksınız. Onunla beraber mücadele edeceksiniz. İbrahim Aleyhisselam'la beraber Nemrud'un karşısında hakkı haykıracaksınız. Musa Aleyhisselam'la beraber olacaksınız. Firavun'un karşısında hakkı haykıracaksınız. Denizden geçeceksiniz. İsa ile beraber olacaksınız. Onunla beraber mücadeleye katılacaksınız. Hazreti Peygamber'le beraber olacaksınız. Onunla beraber mücadele vereceksiniz. Onunla beraber Kabe'de namaz kılacaksınız. Onunla beraber sizin başınıza da deve işkembesini boşaltacaklar. Namaz kılarken sizin de başınıza deve işkembesi boşaltılmış gibi kendinizi öyle hissederseniz, işte o zaman peygamberleri anlarsınız. Peygamberlerin mesajını anlayabilirsiniz. Peygamberlerle beraber olmayanlar, peygamberlerin hayatını anlamamış olanlar, onların mesajını anlayamazlar. Peygamberi anlamak isteyen onun hayatını bilsin. Peygamberin mesajını anlamak isteyen Allah'ın birinci kitabını okusun. Kainat kitabını okusun, önce Allah'ı tanısın. Sonra peygamberleri tanısın. Ve sonra Allah'ın kitabını tanısın. Ondan sonra ancak o mesajı anlayabilirsiniz. Kafanızdaki bütün şablonları şöyle bir kenara koyacaksınız. Şimdiye kadar bildiklerinizin hepsini şöyle bir kenara koymalısınız. İşte o zaman kafanızı boşaltırsanız mesajı anlayabilirsiniz. Allah'ın kelamını elinize alacaksınız. Ve ya Rabbi, senin mesajını anlamak istiyorum, bana yardım et diyeceksiniz. Ve işte o zaman Allah size o mesajı anlamayı nasip edecek. Kafanızdaki o eski bilgileri şöyle bir kenara koyacaksınız. Bir kısmı doğru, bir kısmı yanlış olan o bilgileri kafanızdan boşaltmadan mesajı anlayamazsınız. Kur'an-ı Kerim mesajı anlamayanların neden anlamadığını anlatırken bir sebep olarak da onların atalarının izinden gitmesi olduğunu ifade eder. Onlar mesajı anlamadılar çünkü atalarının izinden gidiyorlardı. Biz atalarımızı bulduğumuz yol üzere gideriz diyorlardı. İşte bu onların mesajı anlamasına engel oluyordu. Onun için atalarınızı bulduğunuz yol üzere değil, Kur'an'a bakacaksınız. Mesajı anlamak istiyorsanız kafanızdaki her şeyi boşaltıp tertemiz bir kafayla okuyacaksınız. Ve işte o zaman Allah Azze ve Celle size mesajı anlamayı nasip edecek. Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle peygamberlerine bu mesajı verdiği zaman elbette ki onlar engel olmaya çalıştılar. Onu susturmaya çalıştılar. Ses yaptılar, gürültü yaptılar. Fakat Mekke sarsılıyordu. Hangi peygamber nereye gelmiş olursa olsun o memleketi sarsıyordu. Peygamber geldiği zaman ahlak davası getirmiş olsaydı memleket sarsılmazdı. Eğer bir peygamber sadece inanç esaslarını getirmiş olsaydı o memleket sarsılmazdı. Bir peygamber sadece namazı, orucu getirmiş olsaydı, ahlakı getirmiş olsaydı o memleket sarsılmazdı. Ama peygamberler onlara Allah'ın dediği olacak, sizin dediğiniz değil dediği zaman memleket sarsılıyordu. Peygamberler onlara hem ibadetleriniz Allah'ın dediği gibi olacak, hem ahlakınızı Allah'tan alacaksınız, kriterlerinizi Allah'tan alacaksınız diyordu. Hem de aynı zamanda pratik hayatınızda da Allah'tan alacaksınız diyordu. Yani 24 saatinizde ne varsa, doğumunuzdan ölümünüze kadar suçlulara ceza verirken de Allah'a bakacaksınız. Evlenirken de Allah'a bakacaksınız. Allah ne demişse o şekilde evleneceksiniz. Mirası taksim ederken de Allah mirası nasıl taksim etmişse ona bakacak, onu dikkate alacaksınız. Evlenirken de, boşanırken de, doğumunuzdan ölümünüze, parayı kazanırken de, parayı harcarken de, sadece ahlaki meselelerde değil. Peygamberlerin yapmaya çalıştığı şey buydu. İnanç, ibadet, ahlak bununla kalmıyorlardı. Onlar aynı zamanda pratik hayatını da birleştiriyorlardı. Pratik hayatı inançla birleştirmezseniz inancınız başka, hayatınız başka olur. Sizin inancınız la ilahe illallah, Allah'tan başka bir ilah, Allah'tan başka bir hüküm vaz eden, Allah'tan başka kriterler koyan yoktur dediğiniz halde pratik hayatınızda Allah'tan başkalarına itaat ederseniz bu çelişki olmaz mı? O yüzden Allah Azze ve Celle bunların hepsini birleştiriyor mesajıyla. Bu mesaj hem itikad esaslarını içeriyor, hem ibadet esaslarını, hem ahlak esaslarını, hem pratik hayatı, muamelatı, suçlulara verilecek olan cezayı da, parayı kazanmayı da, parayı harcamayı da, bütün hayatınıza Allah karışır yani. Allah'ı, peygamberi hayatınızın hiçbir alanından dışlayamazsınız. Hiçbir alanında ben özgürüm diyemezsiniz. Şu meselede Allah'a itaat edeceğim, falan meselede başkalarına itaat edeceğim diyemezsiniz. Peygambere iman ettim diyeceksiniz. Ondan sonra peygambere itaat etmeyeceksiniz. Başkalarına itaat edeceksiniz. Olabilir mi böyle bir şey? Allah peygamber gönderiyorsa bunun manası nedir? O peygamber itaat edilmek üzere gönderiliyor. İşte o yüzden Allah buyurur ki biz bütün peygamberleri başka bir maksatla değil, sadece ve sadece itaat edilmek için gönderdik. İşte müşrikler ve kafirler anlıyorlardı. Bu peygamber la ilahe illallah dediği zaman onlar anlıyordu. Artık o peygambere itaat etmeleri gerekecekti. Allah'a itaat etmeleri gerekecekti, anlıyorlardı. O yüzden karşı geliyorlardı. Allah Azze ve Celle insanı kendisinin halifesi olarak yarattı. Yeryüzünün halifeleri, insan denen varlık yeryüzünün halifeleri. Allah Azze ve Celle buyurur ki o Allah öyle bir Allah'tır ki وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْاَرْضِ, sizi yeryüzünün halifeleri kıldım. O Allah nasıl bir Allah'tır? Size nasıl bir görev vermiştir? Sizin göreviniz yeryüzünde Allah'ın halifeleri olmak, yeryüzünün halifeleri olmak. Allah Azze ve Celle Allah'ın halifeleri tabirini kullanmıyor ama ayet o manaya da gelir. Yeryüzünün halifeleri tabirini kullanıyor. Ta ki insanlar yanlış anlayıp da şımarmasınlar. Biz Allah'ın halifeleriyiz deyip de, madem Allah'ın halifesiyiz, o halde biz istediğimiz gibi davranabiliriz, özgürüz demesinler diye, özgürlük iddiasında bulunmasınlar diye yeryüzünün halifeleri buyuruyor. Yani siz özgür değilsiniz ve siz Allah'ın vekillerisiniz. Halife demek bu demek. Allah'ın vekilleri. Ama insanoğlu Allah'ın vekili olmaya razı olmuyor. İnsan yeryüzüne geldiği zaman ilahlık taslıyor. Halife olmak ona az geliyor. O yeryüzünde ilah olmak istiyor. Halbuki Allah Azze ve Celle yeryüzünün halifeleri buyuruyor. İşte o yüzden mesela Bakara suresinde de وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً. Rabbin bir zamanlar meleklere demişti ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Yeryüzünün halifesi olacak. Yeryüzünde Allah namına hükmedecek, Allah'ın istediği şekilde bir medeniyet meydana getirecek. Yeryüzünün halifesi demek bu demek. Peygamberler insanlara bu mesajı veriyorlardı. Siz yeryüzünün halifesi olmak için gönderildiniz. İlah değilsiniz. Yeryüzünün halifesisiniz. İlahlık taslayanlara da itaat etmeyeceksiniz. Ve sonra Kur'an-ı Kerim buyurur ki, de ki onlara ey Resulüm, ben Allah'tan başka bir Rab mı arayacakmışım? Allah bana Rab olarak yetmiyor mu? Ondan başka bir Rab mı arayacağım? Ondan başka bir terbiye eden, ondan başka bir kanun koyan mı arayacağım? Allah'ın kriterleri bana yetmedi de Avrupa'nın kriterlerini mi alacağım? Kopenhag kriterlerini mi alacağım? Allah'ın kriterleri yetmiyor da başkalarını mı ben Rableştireceğim? Onları mı kendime terbiye edici olarak kabul edeceğim? Allah Azze ve Celle reddediyor. Allah'tan başkalarının Rableştirilmesini reddediyor. Ve bu şekilde Kur'an-ı Kerim insanın yeryüzündeki vazifesini anlatıyor. Kıymetli kardeşlerim, mesaj bu. Allah Azze ve Celle kendisinin ilahlığını anlatır. Ümmeti Muhammed'e bir vazife verildiğini anlatır. Siz yeryüzünün vazifelilerisiniz der. Siz yeryüzünün adaleti sağlamak üzere görevlendirilmişsiniz der. Yeryüzünün halifesi demek bu demek.
Tekbir! Allah! Tekbir! Allah!
Bu bir taraftan insanlara şeref vermek, yeryüzünün halifeleri olması. Bir taraftan insanlara şeref vermektir. Bir taraftan da insanlara mesuliyet vermektir. Siz Allah'ın şerefli kullarısınız. Dolayısıyla mesulsünüz. Yeryüzünde olan biten her şeyden sorumlusunuz. Siz ümmetsiniz. Peygamberler insanları ümmet olarak anlattılar. Siz tek bir ümmetsiniz. Yeryüzünde olan biten her şeyden sorumlusunuz. Ümmet demek bu demek. Yeryüzünün vazifelileri demek. Allah Azze ve Celle sizi yeryüzüne yeryüzünün imamları olarak gönderdi. Yeryüzünün sorumluları olarak gönderdi. Eğer bugün yeryüzünde Müslümanlar hakim değil ise bundan Müslümanlar sorumludurlar ve bundan dolayı da günahkardırlar. Yeryüzünün halifeleri olacaksınız demişti Kur'an bize. Halaifel art ifadesi geçiyor. Yeryüzünün halifelerim. Ama insanlar görevlerini yapmayınca İşte o zaman elimizden gitti bu. Yeryüzünün halifesi olması gerekenler, onlar yeryüzünde zillet içerisinde yaşamaya başladılar. Zillet içinde yaşıyorlar. Aziz olacaklardı, zelil oldular. Hakim makamında olacaklardı. Halife olacaklardı, onlar mahkum oldular. Ve kıymetli kardeşlerim, çeşitli oyunlarla bu mesajın önü kesilmeye çalışıldı. Geçmişte peygamberimizi öldürmek girişimleri de var. Bazı peygamberler şehit edildi. Bazı peygamberler zulümlere uğradılar. Enfal suresinde Allah Azze ve Celle buyurur ki, peygamberimizin mesajının kesilmeye çalışıldığını anlatırken buyurur ki ve iz yemkuru bikellezine keferu li yusbituk ev yaktuluk ev yuhricuk ve yemkuruna ve yemkurullah vallahu hayrul makirin. Onlar seni öldürmek için, seni hapsetmek için yahut seni sürgün etmek için tuzaklar hazırlıyorlar. Allah da onların tuzaklarına karşılık tuzak hazırlıyor. Ve Allah tuzak hazırlayanların en hayırlısıdır. Demek ki peygamberlerin mesajını önleyebilmek için bu şekilde tuzaklar hazırlandı. Şimdi aynı şekilde değişik tuzaklar hazırlanıyor kıymetli kardeşlerim. Bugün mesajın önünü kesebilmek için büyük Orta Doğu projeleri hazırlanıyor. Ilımlı İslam projeleri hazırlanıyor. Müslümanların dünyevileştirilmesi projeleri yapılıyor. Müslümanların kalbine dünya sevgisi sokuluyor. Bu şekilde çeşitli oyunlarla mesajın önü kesiliyor. Ümmet-i Muhammed Ashab-ı Kehf'in 3 asır sonra uyanması gibi uyanıyor. Bu uyanışı durdurabilmek için çeşitli oyunlar hazırlanıyor. Büyük Orta Doğu projesi aslında bunun eseridir. Ümmetin uyandığını gösteriyor. Mesajın önünü kesebilmek için 3 asırdan beri Müslümanlar mesajı yanlış anladılar. Mesajı yanlış anladılar ve mesajın sadece namaz olduğunu zannettiler. Allah'ın varlığı olduğunu zannettiler. İslam'ın bundan ibaret olduğunu zannettiler. Fakat 3 asır sonra Müslümanlar yeniden uyandılar. Mesajın dünya hakimiyeti olduğunu gördüler. Allah Azze ve Celle Müslümanları dünyanın halifesi olarak seçmiş. Onu gördüler. Bunu anlamaya başlayanlar çoğalınca Orta Doğu'da, bunları uyutabilmek için yeni oyunlar tezgahlanıyor. Uyanışa geçen Müslümanlara sahte İslam önlerine sunuluyor. Ve onlar bu şekilde tekrar uykuya dalsınlar isteniliyor. Müslümanlar uyanıyor. Müslümanlar batının ne olduğunu anlıyor. Dost olmadıklarını anlıyor. Ve yeni yeni çıkan kitaplar İslam'ın gerçek mesajını anlatıyor. İşte buna karşılık olarak onlar da yeniden uyutabilmek için ılımlı İslam ve ılımlı laiklik projelerini yaptılar. Onlar ılımlı olacaklar. Biz de onlara karşı ılımlı olacağız. Yahut biz onlara karşı ılımlı olacağız, onlar da bize karşı ılımlı olacaklar. Bu şekilde oyunlar tezgahlanıyor. Allah Azze ve Celle Kalem suresinde kafirlerin stratejilerini anlatır bize. Kafirin stratejisi. Veddu lev tudhin feyuthinun. Ey Resulüm, onlar istediler ki sen onlara yumuşak davranasın, ılımlı İslamcı olasın. Onlar da sana karşı yumuşak olacaklar. Sen yumuşak olasın, onlar da sana karşı yumuşak olsunlar. Böyle istiyorlar. Ama sen onlara itaat etme. فَلَا تُطَعِ الْمُكَذِّب۪ينَ. Sen onlara itaat etme ey Resulüm. Allah Azze ve Celle peygamberinin hiçbir şekilde dinden taviz vermemesini emrediyor. Onlara itaat etmemesini. Sonuçta bu mesajın galip geleceğini söylüyor. Peygamberimiz de haber ediyor. Ve Duha suresinde velel ahiretu hayrun leke minel ula. Gelecek günler bugünden daha güzel olacak ey Resulüm. Gelecek günler bugünden daha iyi olacak. Ve lesevfe yu'tike rabbuke feterda. Rabbin sana verecek ve sen razı oluncaya kadar sana verecek. Sana çok verecek. İnne atayna kel kevser. Sana Allah Kevser'i verecek, Hayru Kesir verecek, sana istediğin koca bir ümmeti verecek. Sen alttan alma, sen yumuşak olma, sen onlar istiyor diye dininden tavizler vermem. Onlar senin bir takım meseleleri anlatmanı istemiyorlar. Onlar senin yumuşak olmanı istiyorlar. Onlar senin ibadeti, ahlakı anlatmanı istiyorlar. Sen anlatman gerekeni anlat. Kur'an buyurur ki peygambere emreder Allah. Festa bime tu'mer. Emrolunduğun şeyi gürleyerek söyle.
Tekbir.
Emrolunduğun şeyim.
Tekbir.
Emrolunduğun şeyi gürleyerek söyle. İnsanların hoşuna gitmese bile gürleyerek söyle. Allah Azze ve Celle mesajı yumuşatmak isteyenlere fırsat verme buyuruyor. Onlar senin yumuşak olmanı istiyorlar. Kur'an'ı strateji kitabı olarak göreceksiniz. Kur'an'ı hareket metodu kitabı olarak göreceksiniz. Hareket metodunu Kur'an'dan alacaksınız. Bütün peygamberlerin hareketi gibi bir hareket ortaya koyacaksınız. Kendi kafanıza göre bir hareket ortaya koyamazsınız. Mesajın bir kısmını saklayamazsınız. Şimdi onun zamanı değildir diyemezsiniz. Peygamberin bulunduğu dönemden daha kötü bir dönemde bulunmuyorsunuz. Bugün yeryüzünde bu kadar Müslüman var. Peygamberimiz tek başına ortaya çıkmıştı. Ama yine de hakikatleri söylemekten çekinmiyordu. Onların ideolojilerini, onların dinlerini, onların nizamlarını reddediyordu. Geldiler peygamberimizin amcası Ebu Talib'e. Dediler ki ya Ebu Talib, senin bu yeğenin bizim dinimize laf söylüyor. Bizim ilahlarımıza laf söylüyor. Lat hakkında, Menat hakkında, Hubel, Uzza hakkında konuşuyor. Bunlar hiçtir diyor. Bunlar taştan ibarettir diyor. Bizim dinimize laf söylüyor. Sen gel bizi barıştır. Bizim aramızı bul. Yoksa senin ölümünden sonra çok kötü şeyler olacak. Ebu Talib peygamberimizi çağırdı. Dedi ki ey yeğenim, bak bunlar milletinin büyükleridirler. Eşraftan olan kimselerdirler. Bak gelmişler, seninle uzlaşmak istiyorlar. Peygamber dimdik durduğu zaman onunla uzlaşmak istediler. Eğer alttan almış olsaydı uzlaşmaya gerek bile görmezlerdi. Ebu Talib dedi ki yeğenim, seninle anlaşmak istiyorlar. Bu kavga bitsin istiyorlar. Milletimizi ikiye böldü diyorlar. Evet, peygamberler gelirler ve milletleri ikiye bölerler. Ama yanlış üzerinde birleşmiş olanları ikiye bölerler. Yanlış üzerinde ittifak, ittifak mıdır? Şirk üzerinde ittifak, doğru bir ittifak mıdır? Diyelim ki milletin mesela büyük bir çoğunluğu şirk üzerinde ittifak etmiş olabilir. Kullara kulluk yapıyor olabilir. Bunların ittifakı doğru bir ittifak mıdır? Elbette ki bu ittifakın bozulması lazım. Elbette ki böyle bir memlekette kullara kul olmayın dediğiniz zaman tabii ki toplum ikiye bölünecek. Tabii ki bir kısmı nasıl konuşuyorsun diyecek. Bir kısmı kabul edecek. Bir kısmı la ilahe illallah diyecek. Bir kısmı demeyecek. Elbette ki o zaman millet ikiye bölünecek. Ama bu kötü bir bölme değil. Kötü bir bölücülük değil. İnsanları ırk temelinde bölme değil. Türk'le Kürt'ü, Kürt'le Arap'ı bölmek gibi değil. Fakirle zengini bölmek gibi değil. Sağcıyla solcuyu bölmek gibi değil. Bu hakla batılı ayırmadır. Bu şekilde elbette ki bir bölünme olmak zorunda. Peygamberler gelir, elbette ki böler. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın mesajını anlatanlar şöyle anlatıyorlar. İsa Aleyhisselam'ın mesajı neydi diyorlar. İsa'nın mesajı hoşgörüydü diyorlar. Diyalogdu diyorlar. İsa Aleyhisselam hoşgörülü bir peygamberdi diyorlar. Kılıcı eline almadı diyorlar. İsa'nın şeriatında cihat yoktu diyorlar. İsa'nın mesajı hoşgörüydü diyorlar yani. Ben onlara İsa'nın mesajının ne olduğunu söyleyeyim. Açsınlar baksınlar Matta İncil'ine. Matta İncil'inde görecekler. İsa Aleyhisselam der ki, ben barış getirmeye gelmedim. Ben kılıç getirmeye geldim.
Tekbir!
Ben...
Tekbir!
Ben barış getirmeye gelmedim. Ben sulh getirmeye gelmedim. ben kılıç getirmeye geldim. Ben milleti bölmeye geldim. Ben karıyla kocanın arasını açmaya geldim. Ben evlatla ananın babanın arasını açmaya geldim. Ben dostların arasını açmaya geldim. İsa Aleyhisselam'ın sözü benim sözüm değil. İsa Aleyhisselam'ın mesajı neymiş? Hoşgörü müymüş? Bütün peygamberlerin mesajı aynıdır. Bütün peygamberler hakkı anlatırlar. Hakkı anlattıkları için toplum ikiye bölünür. Bu bölünme hayırlı bir bölünmedir. Bu bölünme olması gereken bir bölünmedir. Sizin bu kitabınızın adı nedir? Bu Kur'an-ı Kerim'in diğer adı nedir? Diğer adı Furkan'dır. Furkan demek ne demek? Hakla batılı ayıran. Bir şeyi ikiye bölüp hakla batılı ayıran. Hakkı ortaya koymak suretiyle batılın batıllığını ortaya koyan. Demek ki bu dinin böyle bir vazifesi var. İsa Aleyhisselam o yüzden öyle söyler havarilerine. Der ki benim yüzümden kınanacaksınız ey talebelerim. Benim yüzümden dövüleceksiniz. Benim yüzümden öldürüleceksiniz. Benim yüzümden zulümlere uğrayacaksınız. Benim yüzümden iftiralara uğrayacaksınız. Ama bunlara sabredin, sabretmeye değer. İsa Aleyhisselam işte böyle bir mesaj veriyordu. Benim yüzümden dövüleceksiniz. Benim yüzümden kiminiz öldürülecek? Yahya Aleyhisselam'ı koyun gibi kesmediler mi? Bazı peygamberler koyun gibi kesildi. Mesajı ortaya koyanlara düşmanlar çok oldular. Ve şimdi peygamberimizle uzlaşmak istiyorlar. Nasıl ki daha evvel başka peygamberleri kandırmaya çalıştılar. Şimdi de peygamberimizi ılımlı hale getirmek istiyorlar. Dediler ki ya Muhammed gel seninle anlaşalım. Ebu Talib'in yanına gittiler. Ebu Talib yeğenini çağırdı. Dedi ki ey yeğenim bak milletinin büyükleri gelmişler. Seninle anlaşmak istiyorlar. Gel onlarla anlaş. Peygamberimiz buyurdu ki ey amcam. Ben onları öyle bir kelimeye davet ediyorum ki. Öyle bir mesaja davet ediyorum ki. Onu söyledikleri zaman bütün Araplar onlara boyun eğecek. Arap olmayanlar da onlara boyun eğecek. Ben onlara dünya hakimiyetini vaat ediyorum. Ben onlara sadece bir inançtan bahsetmiyorum. Ben onları sadece namaza, oruca davet etmiyorum. Ahlaka davet etmiyorum. Ben onlara dünya hakimiyetini de vaat ediyorum. Dediler ki ya Muhammed o kelime nedir söyle söyleyelim. Efendimiz buyurdu ki la ilahe illallah diyeceksiniz. Hayır olmaz dediler. Çünkü onlar biliyorlardı ki la ilahe illallah sadece bir inanç değil. Çok iyi biliyorlardı ki la ilahe illallah bir hayat nizamı. Çok iyi biliyorlardı ki la ilahe illallah dedikleri zaman artık her şeylerine Allah karışacak. Artık hiçbir meselede özgür olmayacaklar. Onu biliyorlar, anlıyorlardı. O yüzden hayır dediler. Ebu Talib dedi ki yeğenim bak bunlar onu kabul etmediler. Gel başka bir şey söyle. Bunu kabul etmiyorlar. Orta yolda bulunun, buluşun. Maksat kavga olmasın aranızda. Ben de yaşlandım zaten, yakında öleceğim. Seni koruyacak gücüm kalmadı. Milletinle anlaşmanı istiyorum yani. Ebu Talib de Efendimiz'i ikna etmeye çalışıyordu. Bunlar diyordu la ilahe illallah demiyorlar. Hayatlarını Allah'ın karışmasını istemiyorlar. Onlar gökyüzünde bir Allah istiyorlar. Yeryüzüne karışmayan bir Allah istiyorlar. Ey yeğenim gel sen bunun dışında başka bir şey söyle. Mesela ahlaklı bir toplum olalım de. Mesela kızları diri diri toprağa gömmeyelim de. Mesela zina etmeyelim de. İçki içmeyelim de. Kumar oynamayalım de. Mesela birbirimizi öldürmeyelim de. Böyle şeyler söyle yani demek istiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki vallahi amca ben bundan başka bir şey demem. Benim diyeceğim budur. Başında da söyleyeceğim budur. İlk günde de bunu söylerim, son günde de bunu söylerim. Ben Allah'tan başka ilah yoktur derim, başka bir şey demem.
Tekbir!
Onlar başka bir şey söylemesini istiyorlardı. Onlar istiyordu ki peygamber davasını yumuşatsın. Onlar istiyordu ki onlarla uzlaşsın. Kıymetli kardeşlerim, eğer ümmeti Muhammed'denseniz davanızı yumuşatamazsınız. Onların istediklerini söyleyemezsiniz. Onlar istemeseler de siz söylemeniz gereken hakikatleri söylemek zorundasınız. Onlar sizi Medeniyetler İttifakı'na davet ediyorlar. Onlar sizi gelin Medeniyetler İttifak etsin diyorlar. Onların medeniyetinde ittifaka çağırıyorlar. Biz Avrupa Birliği'ne girmek istediğimiz zaman onlar gibi olursak o zaman kabul edecekler. Onlar gibi olmadan kabul etmiyorlar. Medeniyetler İttifakı tamamen bir yalan. Senin medeniyetin mi kalmış zaten şu anda? Şu andaki durum zaten İslam medeniyeti mi ki? Ve onlarınki medeniyet mi ki? Hangi medeniyetin ittifakından bahsediyorsun? Medeniyetleri inançlar kurarlar. Dolayısıyla medeniyetler hiçbir zaman ittifak etmezler. Hiçbir zaman ittifak etmediler. Tarih buna şahittir. Medeniyetler daima çatışırlar. Medeniyetlerin ittifakı söz konusu olamaz. Ama insanların ittifakı bir medeniyet kurulursa eğer o zaman söz konusu olabilir. Yeryüzünde bir medeniyet olmalı. İki medeniyet olduğu müddetçe, tevhid medeniyeti ve şirk medeniyeti olduğu müddetçe, biz Allah'a kulluk yaparsak, Allah'tan başkalarına kulluk yapmazsak, onlar da kendileri gibi insanlara kulluk yaparlarsa, kanunlarını, kriterlerini, ölçülerini onlardan alırlarsa, o zaman nasıl ittifak olacak? İttifak mümkün müdür o zaman? Medeniyetler inançlar meydana getirir. Dolayısıyla İslam medeniyeti ile Batı medeniyetinin inançları farklı olduğuna göre bunların ittifak etmesi mümkün değil. Ama yeryüzünde aynı mesajı herkes kabul ederse, aynı medeniyet her tarafta kurulursa, o zaman işte orada ittifak gerçekleşebilir. Ve o nedir? Nerede ittifak gerçekleşebilir? Bir devlet kriterler koysa diğer devletler kabul etmez. Fakirler kriter koysa zenginler kabul etmez. Zenginler koysa fakirler kabul etmez. O halde öyle birisi kriterleri koymalı ki ona kimse itiraz edememeli. Öyle bir kriter olmalı ki bütün zamanlara uygun olmalı. Bütün mekanlara uygun olmalı. Avrupa'ya da uymalı, Amerika'ya da uymalı, Türkiye'ye de uymalı, Araplara da uymalı, Türklere de uymalı, Kürtlere de uymalı. Bütün insanlara ve bütün mekanlara, bütün zamanlara uyan bir kriterler sistemi. Öyle bir kriter ki herkese uyacak. Bu ancak bütün zamanları bilen, bütün insanları tanıyan, insanın ruhunu bilen bir zatın ortaya koyduğu kriterler olabilir. Allah'ın kriterleri bütün zamanlara uyar, bütün mekanlara uyar ve işte o zaman tüm insanlar onu kabul edecek olursa, işte o zaman dünyada haksız savaşlar biter ve medeniyetler ittifakı o zaman, daha doğrusu insanların bir medeniyette ittifakı gerçekleşir. Yoksa medeniyetlerin ittifakı mümkün değildir. Kıymetli kardeşlerim, elbette ki peygamberlerin mesajı bunlardan ibaret değil. Peygamberler helaller ve haramları anlattılar. Peygamberler insanlara yalnız itikadı öğretmediler. Nasıl yaşayacaklarını öğrettiler. Helalleri ve haramları duyunca uzaklaştılar. Fakat onlar emrolundukları şeyi gürleyerek söylemeye devam ettiler ve Allah da onları galip getirdi. Bu dünyada galip olmasalar bile bazıları ahirette galip değiller mi? Ve bugün kıymetli kardeşlerim, yeniden mesajı anlayan bir nesil geliyor. Yeniden mesajı anlatan bir nesil geliyor. Ve işte o neslin önünü kesebilmek için yeni yeni oyunlar tezgahlanıyor. Her balığa göre bir yem hazırlıyorlar. Her balığa göre bir olta hazırlıyorlar. Her balığa göre bir uzman getiriyorlar. Bir avcı hazırlıyorlar. Gençler bir şekilde, yaşlıları başka bir şekilde, okuyanları bir şekilde, okumayanları başka bir şekilde, fakirleri bir şekilde, zenginleri başka bir şekilde, herkese uygun tuzaklar hazırlıyorlar. Fakat yeryüzündeki bütün gelişmeler bize şunu gösteriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi, benim ümmetimin misali, inne mesele ümmeti kemeseli matar, benim ümmetimin misali yağmura benzer. La yudra evvelu hayr em ahiru, bilinmez ki başı mı hayırlıdır sonu mu, bilinmez. İcabında sonu başından da hayırlı olabilir. Dünyada yeni bir İslam medeniyeti kurulur, milyarlarca Müslüman olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geleceğin hayırlı olacağını ifade ediyor bize. Geleceğin hayırlı olacağını, mesajı anlayan yeni yeni nesillerin geleceğini ifade ediyor. Bize ümit veriyor. Kur'an da bize ümit veriyor. Siz yeryüzünün halifeleri oldunuz diyor. Dolayısıyla bu kıyamete kadar geçerli. Müslümanlar yeryüzünün halifeleri olarak kıyamete kadar görevlidirler. Peygamber müjde veriyor. Bu din garip olarak başladı ve tekrar garip hale dönecek. Bedel İslam garibe ve seyyaudu keme bede garibe fetuba lil gurabe. Garip olarak başladı bu din ve tekrar garip hale gelir. Ama ondan sonra yeniden harekete geçer. Garip hale döner. Döner ve tekrar başlar. Yani yaudu kelimesi yuidu manasında, döner ve tekrar bir hareket başlar. İşte şu anda o günlerdeyiz kıymetli kardeşlerim. Mesajı yeniden anlayan bir nesil ve yeniden hareketlilik başlıyor Orta Doğu'da ve bütün dünyada. Şu anda yeryüzünde en hareketli ümmet biziz. En fazla kanı akan da biziz. En fazla kefaret ödeyen de biziz. Atalarımızın günahlarının kefaretini ödedik. 3 asırdan beri görevini yapmamış olanların günahlarını çekiyoruz. 3 asır evvelkiler bugünkü zulümlerden mesuldürler. Görevini yapmayanlar, ümmet-i Muhammed'in dağılmasına sebep olanlar, Osmanlı'nın çökmesine sebep olanlar, onlar mesuldürler. Görevini yapanlar sevabını alırken görevini yapmayanlar ise mesuldürler. Bugün biz onlar hakkında böyle konuşurken 3 asır sonrakiler de bizim hakkımızda böyle konuşacaklar. Yazıklar olsun diyecekler 2000'lerin Müslümanlarına. Neden görevini yapmadılar? Neden yeni bir rüzgar yakalamışlardı? Neden bu rüzgardan istifade etmediler? Böyle dememeleri için kıymetli kardeşlerim, medeniyetimizin ayak seslerinin geldiği şu yıllarda herkes o mesajı anlamalı ve etrafını anlatmalı. Dünyada şu anda en çok ezilen biz olsak bile yine de biz ümit içerisindeyiz. Çünkü bizde şu anda hareketlilik var. Dünyanın en hareketli bölgesi Orta Doğu. Evet, en çok akan kan da bizim kanımız. Ama olsun, günahlarımıza kefaret oluyor. Uyanışımız hızlanıyor. Fakat onlara gelince, onlar şu anda korku içerisindeler. Batı çöküyor. Çöküyor ve onun korkusu içerisindeler. Onlarda hareketlilik bitmiş. Biz yeniden harekete geçiyoruz. Ümmet-i Muhammed yeniden harekete geçiyor. Biz onun ümidi içerisindeyiz. O yüzden herkes bu hareketin içerisinde yerini almalı. Ümmet-i Muhammed'in uyanış hareketi, dünyanın her tarafında Müslümanlar buna benzer konferanslar tertipliyorlar. Müslümanlar uyanıyorlar. Herkes bu hareketlerin içerisinde yerini almalı. Allah Azze ve Celle mesajı anlamayı nasip eylesin. Mesajı anlatanlardan olmayı nasip eylesin. Ve yeniden İslam medeniyetini kurabilmeyi ve o günleri görebilmeyi bizlere nasip eylesin. Sözlerime bu şekilde son verirken hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah rahmet üzerinize olsun. Cemaatlerin peygamberi davet metodunu takip etmemelerinin sebepleri nelerdir? Bu anlaşılması zor bir konu mudur? Hayır. Bu anlaşılması en kolay olan konu. Kıymetli kardeşlerim. Şimdi burada 3-4 tane, 4-5 tane soru var. Ben elimden geldiği kadar kısa cevap vereceğim. Çok sayıda soru olduğunu kardeşlerimiz haber ettiler. O sorulardan 4-5 tanesini seçmişler, getirdiler. Diğer kardeşlerimiz kusura bakmasınlar, yanlış anlamasınlar. Konferans kısmımız biraz uzun oldu, hakkınızı helal edin. O yüzden soruların hepsine cevap veremeyeceğiz. Ondan kaynaklanıyor. Şimdi cemaatlerin peygamberi metodu anlaması zor da ondan dolayı mı o metodun dışına çıkıyorlar, çıkanlar? Şunu bilesiniz ki bu din affedersiniz tuvalete sol ayakla girip sağ ayakla çıkmayı bile bize öğretiyor. Abdestin adaplarına varana kadar öğretiyor. Namazın sünnetlerine varana kadar öğretiyor. Nasıl olur da bu kadar tafsilatı bile öğreten bu din en önemli meseleyi anlatmamış olabilir mi? İslam nasıl hakim olacak yeryüzüne? Nasıl bir mücadele yöntemi izlenecek? Nasıl yapılacak, nasıl yapılmayacak? Bunu anlatmamış olabilir mi? Açın bakın Kur'an-ı Kerim'e. Allah Azze ve Celle peygamberimize emreder. Şöyle yapma, böyle yap. Böyle birçok ayet görürsünüz. Onlara itaat etme. Onlar şunu istiyorlar. Sen onlara itaat etme, böyle yap. Bunlar harekete yön veren ayetlerdir. Demek ki peygamber de özgür değil. Seyyid Kutup rahmetli kitabının adını yoldaki işaretler koymuş. Neden? Demek istiyor ki yani bu yolda giderken Allah işaretler önümüze koyuyor. Şuradan gidin buradan gitmeyin diyor. Yolda işaretler var yani. Var ama İnsanlara zor geliyor. Peygamberi metot doğrudur ama önce zor gelir. Çünkü peygamberi metotta taviz vermek yok. Peygamberi metotta la ilahe illallah diyerek ortaya çıkmak var. Başka bir şey söylemek yok. Bu durumda elbette ki İslam düşmanlarıyla karşı karşıya gelirsiniz. Allah'ın dediği olacak dediğiniz zaman tabii ki dünyanın zalimleri tabii ki buna razı olmayacaklar. İşte bundan dolayı bu yola girmek istemiyorlar, girmeyenler. Daha kolay yollar peşindeler. Namazı anlatıyorlar, ahlakı anlatıyorlar, Allah'ın varlığını anlatıyorlar. Bu şekilde cennet nimetlerini, cehennem azabını anlatıyorlar. Halbuki peygamberler la ilahe illallah anlattılar ve hiç de taviz vermediler, dimdik durdular. Bu anlaşılmayacak bir mesele değil. Peygamberimizin hayatı meydanda. Siz insan icabında hanımının bile bazı gizli hallerini bilmez, peygamberimizinkini biliyoruz. İnsan kendi eşinin bazı gizli hallerini bilmezken peygamberimizin banyosu bile biliniyor. Gusül abdesti bile biliniyor. Allah Resulü'nün her şeyi meydanda. Çünkü hanımları anlatmış, sahabe-i kiram anlatmış. Efendimizin mücadelesinin yöntemi biliniyor meydanda. Bilinmediğinden değil. Ama peygamberi hareket metodunun şöyle bir özelliği vardır. İlk önce zor gibi görünür. İlk önce zor görünür. Olamaz gibi gelir insana. Bu bir imtihandır. Allah'a itaat edenlerle, güvenenlerle, güvenmeyenlere, itaat edenle etmeyeni ortaya çıkartmak için böyle yapar. Önce yolun ilk kilometreleri zordur. Bakarsınız, yolun ilk kilometreleri zor. Taşlık, uçurumlu, toprak yol, zor bir yol. Tehlikeler var, eşkıya var yolda. Önce böyle zor gelir insana. Öbür tarafta otoban gibi yol var. Kolay. O tarafa gidesiniz diye o yolu önünüze koyarlar. O tarafa gidesiniz diye. Otoban gibi yol önünüzde hazır. Bu yola gitmeyesiniz diye. Çünkü asıl yol budur. Hedefe gidecek olan yol budur. Bu yola gitmeyesiniz diye önünüze engeller koyarlar. Sizi o tarafa sevk ederler. Çünkü o yol hedefe gitmemektedir. Allah Azze ve Celle imtihan olsun diye ilk kilometreleri zor yapmıştır. Kim Allah'a güvenecek, kim güvenmeyecek? Böyle olmaz. Kim böyle diyecek, kim Rabbim bu yolu gösteriyorsa demek ki böyle olur diyecek. Korkmayacak, çekinmeyecek, Allah'a güvenecek ve bu yola girecek. Peygamber gibi mücadele yoluna girecek. Allah bunların ortaya çıkmasını istiyor. Samimi olanla olmayanı ayırmak istiyor. Sonrasında Allah veriyor. İlk kilometreler zor olsa bile ondan sonra hızlanıyor hareket. Bakın peygamberimizin hareketine bakalım. 13 sene gibi kısa bir zamanda devletini kurdu peygamberimiz. Gitti Medine'ye, devlet meydana getirdi. Çok kısa bir sürede. Hiç taviz vermedi, dimdik durdu. Bu metotla. Hızlı gelişme oluyor o zaman. O zaman taraftar olanlar sağlamlaşıyor. Ebu Bekirler, Ömerler sağlamlaştılar. Neyin sayesinde sağlamlaştılar? Metodum sayesinde sağlamlaştılar. Kaypak bir metot insanı kaypaklaştırır. Tavizkar bir metot insanı sağlamlaştırmaz. Sağlam olmayanlarla nereye varılır? Peygamberi hareket metodu insanı sağlamlaştırır. Ebu Bekirleri, Ömerleri o hale getiren o metottur. Mücadele edince sağlamlaşıyor. Taviz vermiyor. Doğruları konuşuyor, mücadele ediyor ve sağlamlaşıyor. Öbür türlü taviz verdikçe gevşiyor. Ve peygamberimiz 13 senede devletini kurdu. Sonra orada 10 yıl kaldı Medine'de. 10 senede 5-6 tane Türkiye büyüklüğünde Arabistan Yarımadası'nı fethetti. 5-6 sene içerisinde 5-6 Türkiye, 6-7 tane Türkiye büyüklüğünde Arabistan Yarımadası fethedildi. Bu kadar hızlı bir başarı tarihte var mıdır başka? Bu o metodun sayesinde oldu. Öncesi zor gibi görünür ama sonrası sağlam bir kadro meydana gelir ve hızla mesafe alır. Ve hiç kimse peygamberimize sen bizi aldattın diyemediler. Yalan söylemedi. Eğer onlara başka şeyler söyleseydi o zaman derlerdi ki ya Muhammed, hani sen Muhammedül Emin'din, sen bizi aldattın, bizi kandırdın, idareyi ele geçirdin, adamlarını her tarafa yerleştirdin, ondan sonra la ilahe illallah demeye başladın, hani senin derdin bu değildi, sen böyle bir şey bize söylememiştin daha evvel. O zaman peygamberimizin emin sıfatına leke gelirdi. Ve yapılan hareket de Allah rızası için olmazdı. La ilahe illallah diyerek ortaya çıkmazsa hareket, o zaman bu hareket Allah rızası için olmuş olmaz. Başka maksatlar için olmuş olur. Yani bu şekilde münafıkça yöntemler, Müslüman münafık diyebileceğimiz, yani ben başka yol seçen Müslümanlara münafık demiyorum. Kastettiğim şey şu, münafıklar nasıl ki hani gerçek yüzünü göstermiyor, başka bir şey söylüyor. Müslüman da öyle yapmamalı yani. Yani peygamber böyle yapmamış. Gerçeği aynen ortaya koymuş. Allah bizden böyle bir şey istememiş. Biz neden böyle bir şey yapalım yani? Allah bize taviz verin dememiş. Onlardan gibi görünün dememiş. Doğruları söyleyin demiş. Peygamberlerin hepsinin metodu meydandadır. Biraz evvelki kısımda da söyledim. Nuh aleyhisselam da aynı şeyi söyledi. Hud aleyhisselam da, Salih aleyhisselam da, Şuayb aleyhisselam da. Ne kadar peygamber varsa açın Kur'an'a, bakın hepsinin mesajı aynı ve aynı şekilde söylüyor. Dolayısıyla demek ki bu zamana göre değişmiyor. Şartlara göre değişmiyor. İnsanlara göre değişmiyor. Demek ki bu değişmiyor yani. Bu konu anlaşılması zor bir konu değil. Ama işte bu bir şeyleri göze almakla mümkün yani. Tek başına İslam'a hizmet mümkün müdür? Mümkün değilse bir Müslüman tabi olacağı kişide hangi özellikleri aramalıdır? Bir kere tek başına cennet çok zordur. Bırakın hizmet etmeyi. Tek başına cennet çok zordur. Elmalı Hamdi Yazır rahmetlinin dediği gibi şüphelidir. O yüzden İsa aleyhisselam bile men ensar-ı ilallah dedi. Kim bana yardım edecek? Yani gelin yardım edin bana dedi. Yani İsa aleyhisselam bir cemaat olmak istedi. Koskoca İsa aleyhisselam ölüleri diriltiyordu ama hiçbir zaman yalnız kalmak istemedi. O halde tek başına cenneti kazanmak da çok zor. Zaten hedefe varmak mümkün değil. Neden? Çünkü mesela ben diyelim tek başıma bir konferans tertipleyebilir miyim? En basitinden yani. Yani bırakınız İslam medeniyetini kurmayı. Bırakın onu. Bir konferans bile tertipleyemezsiniz yani. Yani birçok insanın emeği var bu konferansta. Birçok insan duvarları afiş yapıştırdı. Birçok insan uğraştı, şu sandalyeleri getirdi. Birçok insan sahneyi hazırladı. Bir sürü insan çalıştı yani. Yani bırakınız daha başka şeyleri, bunu bile yapamazsınız tek başınıza. İslam cemaat dinidir. Fatiha'da bile diyoruz ki ya kenabud, ya Rabbi yalnız sana kulluk edeceğiz. Tek ben demiyoruz bakın. Biz diyoruz. İyyake a'bud demiyoruz. İyyake na'bud. Nun'la söylüyoruz yani. Ben demiyoruz, biz diyoruz yani. İslam cemaat dinidir. Hiçbir ayet, hadis gösteremezsiniz cemaate karşı. Bütün Kur'an ve sünnet cemaat olmayı emreder. Ve peki o zaman Müslümanın katılacağı cemaatte hangi özellikler olmalıdır? Bütün cemaatlerin namazı aynıdır, orucu aynıdır, zekatı aynıdır yani. Ama fark nerededir? Fark hareket metodundadır. Bakılacak olan nokta orasıdır. Nasıl yani, hangi özellikleri taşımalı? Yani evvela bir kere Rabbani olmalı. Yani kendi kafasından bir yol ortaya koymamalı. Zaten yol ortaya konulmuş. Peygamberlerin nasıl mücadele ettiği zaten belli. Biz yani kim oluyoruz da kendi kafamıza göre ortaya metot koyacağız? Ne hakkımız var? Diyelim ki ortaya bir metot koyduk, ondan sonra 30 sene sonra bir baktık ki hiçbir şeye yaramadı. 30 yıl insanları peşimizden sürükledik. Bir sürü paralar boşa gitti, yıllar boşa gitti, insanlar boşa gitti, enerjiler boşa harcandı ve sonra bir baktık ki hepsi boşmuş. Bir baktık arkamıza, bir arpa boyu yol alamamışız. Ne hakkımız var buna? İnsan kendi kafasından bir metot ortaya koyarsa buna güvenebilir mi? Akıl hata edebilir. Ve akıllar farklıdır. Herkes kendi kafasını bir metot ortaya koyarsa cemaatler birleşebilir mi? Akıllar çok. Kur'an bir tane. Eğer peygamberlerin metodunu her şeyi göze alarak, madem ki Allah bu yolu gösteriyor, buna teslim olalım. Allah nasıl git demişse öyle gidelim deyip Allah'a güvenirse, bu yola girerse herkes, o zaman ittifak olur, o zaman birleşme gerçekleşir. Bakılması gereken nokta budur yani. Peygamberlerin hareket metodu var mıdır, yok mudur? Yoksa kafası çalışmayanlar şeye bakarlar, namaza bakar, ahlakına bakar. Kafası çalışmayan yurtlara bakar, okullara bakar, zenginlere bakar, güçlülere bakar. Bu bilmeyenin baktığı noktadır. Bilen oraya bakmaz. Bilen Kur'an'a uygun mu değil mi? Ona bakar. Beton yığınlarına bakmaz. O beton yığınlarının içerisinde nasıl adam yetişiyor? Süt çocukları mı yetişiyor? Mücadele insanı mı yetişiyor? Ona bakar. Bilenin baktığı nokta budur. Sütçü imamın memleketinde onun davasını niçin savaştığını açıklar mısınız? Aslında zaten konumuz oydu. Yani Sütçü imam da diğerleri de, Allah rahmet eylesin, bunların davası neydi? Ne diyordu Sütçü imamlar? Onun gibiler ne dediler? Gavurun bayrağı dedi, benim memleketimde dalgalanamaz dediler, değil mi? Gavurla mücadeleyi göze aldılar. Peki sonra ne oldu? Bunlar ölümü göze aldılar. Nice alimler, nice şehitler her şeyi göze aldılar. Neden? Bu topraklarda bu halk Müslümanca yaşasın, İslam nizamı içerisinde yaşasın, kafirin kanunu, hayat tarzı, medeniyetsiz medeniyeti buralara hakim olmasın diye savaştılar, ölümü göze aldılar. Sonra ne oldu? Şimdi o şehitler kalksalar, o gazilerimiz kalksalar, yani biz bunun için mi savaştık derler yani. Yani şehitlerimizin hedefi bu memlekete gavurun ayağı basmasın, bu memlekette namusumuz kirletilmesin, haramlar yayılmasın, bu memlekette Allah'ın dediği olsun, kafirin dediği olmasın. Sonra ne oldu? Mesela Fransız, İngiliz galip gelseydi, defolup gitmeseydi ne yapacaktı? İçki fabrikası kuracaktı. Zina evleri kuracaktı. Kumarhaneler kuracaktı. Kadınlarımızı açacaktı. Alimlerimizi öldürecekti. Başka? Peki bunlar olmadı mı? Oldu. Bu şehitler bunun için mi şehit oldular? Bir Müslüman ailesi ya da eşi izin vermiyor diye ilim ve hizmetten geri durabilir mi? Duramaz. Çünkü bugün İslam'a hizmet mi dersiniz, cihat mı dersiniz, her neyse, bu farzdır. Kadın ve erkek, fakir ve zengin herkese, akıl bali olan her Müslümana cihat farzdır bugün. Cihat normalde kadınlara farz değil idi. Kılıçlı cihat. Peygamberimize sordular. Ayşe annemizden bir rivayette. Dediler ki ya Resulallah, kadınlara cihat var mı? Erkekler cihat ediyor, sevap kazanıyor, şehit oluyor, gazi oluyor. Cennetin yüksek makamlarına çıkıyor. Biz cihat edemiyoruz. Bize cihat var mı? Efendimiz buyurmuş ki, evet, kılıçsız cihat. Kılıçsız cihat. Bir başka rivayette hac. O da uzun bir seyahati gerektirdiği için eski zamanda, hem para harcıyor, hem çok yoruluyor, cihada benziyor. O yönüyle bir rivayette hac demiş Peygamberimiz. Sizin cihadınız hacdır. Bir başka rivayette kılıçsız cihat buyuruyor. Şimdi ben soruyorum. Toplumun yarısı kadın. Kadınlarımız şu kılık kıyafetle gezdiği müddetçe çırılçıplak gezerlerse bu memleket düzelir mi? Gençlerimiz kendisini koruyabilir mi? Peygamberimiz buyuruyor ki dünya tatlıdır. Ve ey ümmetim, kadınlardan kaçının. Yahudilerin, İsrailoğullarının ilk kaybettiği imtihan budur diyor. İlk fitneye düştükleri, imtihana girdikleri konu budur. Şimdi kadınlar böyle olursa bu memleket nasıl düzelecek bana söyleyin. Şimdi bu kadınlara dersi kim verecek? Senin hanımın, benim hanımım, öbürünün kızı vermezse kim ders verecek bu memleketin kadınlarına? Dolayısıyla o yüzden yani bugün hanımlarımız, kızlarımız bu işin içinde olmak zorunda. Onlar da öğrenmek ve öğretmek zorundalar. Adam mesela hanımını diyelim bir yere ders almaya gönderiyor. Hanımı mesela veya kızı biraz mesafe alıp da hoca olacak düzeye yaklaşınca, ben de artık ders vermeye gideceğim, hocalık yapacağım dediği zaman bırakmıyor. Bu kadar öğrendiğin yeter diyor. Sen hanımına kim öğretmişti? Onun da bir kocası var herhalde veya babası var. Başkası senin hanımına, kızına öğretsin ama senin hanımın veya kızın kimseye öğretmesin. Evinden çıkmasın, senin yemeğin önünde hazır olsun, öyle mi? Evin tertemiz olsun, senin hanımın rahat etsin, sen rahat et. Ama başkalarını, hanımları, kızları, onlar faaliyet yapsınlar, öyle mi yani? Müslümanların zayıf olduğu bir zamanda cihat kadın erkek herkese farz olur. Kadın kadınların içerisinde kadına uygun şekilde cihadını yapar. Ve buna bir baba engel olamaz, olursa günah işlenmiş olur. Buna bir koca engel olamaz, olursa günah işlenmiş olur. Başını açarak okumak caiz mi? Caiz değil. Neden caiz değil? Baş açmanın haramlığını anlatmayacağım. Onu herkes biliyor. Baş açmanın, okula gitmek için baş açmanın caiz olduğunu söyleyenler ne diyorlar? Diyorlar ki ilim de farz değil mi? İlim de farz değil mi? Şimdi bir kere her ilim farz değil. Farz-ı kifaye. Yani farz iki kısım. Farz-ı kifaye, farz-ı ayn. Farz-ı kifaye bir kısım Müslümanlar öğrenirse diğerlerinden o görev düşer. Matematik, fizik, doktorluk gibi, mühendislik ilimleri gibi ilim dalları. Bir kısım insanlar öğrendiği zaman diğerlerinden bu görev düşer. Yoksa hepsi günahkar olması gerekirdi. Hangi ilmi öğreneceğiz? Hangi bir ilim? İlim çok. Hangi ilim farz yani? Bunlar farz-ı kifaye. Bir kısım insanlar öğrendi mi diğerlerine bu görev kalkıyor. Ama bir de farz-ı ayn olan ilimler var. Herkesin öğrenmek zorunda olduğu ilimler var. İşte bu farz-ı ayn olanları öğrenmemiş, gidiyor okulda mesela matematik fizik öğreniyor başını açarak. Şimdi birincisi, bir kere bu ilim farz değil. Farz-ı kifaye, farz-ı ayn değil. İkincisi, farz-ı ayn olsaydı mesela diyelim ki farz-ı ayn olsaydı, değil ama olsaydı, bir farzı yapabilmek için bir harama girilemez. Farz değil, farz olsaydı da o farzı yapabilmek için bir harama girilemez. Peygamberimiz buyuruyor ki, ben size bir şey emrettiğim zaman yapın, gücünüz yettiğince yapın. Ben sizi bir şeyden men edersem kaçının. Gücünüz yettiğince kaçının demiyor, kaçının diyor. Alimlerimiz bu hadisten şu hükmü elde etmişlerdir. Demek ki İslam'da haram daha önemlidir. Farz mı önemlidir, haram mı önemlidir? Demek ki bu hadisin işaretiyle anlıyoruz ki, demek ki farz olursa gücümüz yettiğince yapmakla mükellefiz, haram olursa kesinlikle kaçınmak zorundayız. Gücümüz yettiğince değil yani. Demek ki İslam'da haram daha önemli. Mesela birisi size dese ki, elinde silah var mesela, diyor ki bizimle kumar oynamazsan namaz kılmana müsaade etmeyiz. Siz namaz kılabilmek için kumar oynayamazsınız. Namazı kılmazsınız, kumarda oynamazsınız. Sonra kaza edersiniz. Bir farzı yapabilmek için bir harama giremezsiniz. İslam hukukunun görüşü budur. Gerisi hocaların kendi kafalarından uydurduklarıdır. İslam'ın görüşü budur. Eğer baş açmak caizdir diyorsa delillerini getirsinler görelim. Başörtüsünün farziyetini anlatmama gerek yok. Açmanın haram olduğunu anlatmama gerek yok. Şu durumda helal olur diyen varsa delil getirsin görelim. Bugüne kadar hiç bir delil getirmediler, caizdir diyenler. Sadece acizliklerini ortaya koyuyorlar. Ne yapalım diyorlar. Ne yapalım diye bir delil ben bilmiyorum yani. Yani açın bakın kitaplara, fıkıh kitaplarına, ne yapalım diye bir delil çeşidi var mı? Delil Kur'an'dır, sünnettir, icmadır, kıyastır vesaire. Yani delil bu. Yani böyle bir delil İslam'da yok. Ve işte o makamları onlara mı bırakalım? Sen zaten onlar gibi oluyorsun, farkın kalmıyor ki. Farkın kalmıyor. Zaten onlara benziyorsun. Ve meselenin bir de şu boyutu var. Hareket metodu açısından bakarsanız, hareket metodu, Rabbani hareket metodu mücadeleyi gerektiriyor. Taviz vermemeyi gerektiriyor. Bu dinden verilen bir tavizdir. Ve bu tavizin yüzünden bu mesele hallolmamıştır. Bugüne kadar bu tavizi verenler bu tavizi vermeseydiler, bu mesele çoktan hallolurdu. Ama o derin güçler bakıyor ki zaten cemaatler taviz vermeye müsait. Ilımlı İslamcı. Bunu görüyorlar, anlıyorlar bunu. O yüzden tavırlarını koyuyorlar. Onlar taviz vermiyor, o zaman Müslümanlar taviz veriyor. Kıymetli kardeşlerim, hiç kimse kendi kafasına göre hükümleri değiştiremez. Bizim böyle bir yetkimiz yok. Allah'ın emri meydandadır. Bugün bu emir geçerli değildir diyen varsa çıksın söylesin. Yok efendim, o makamları ele geçirebilmek için böyle davranmamız gerekiyor diyorlarsa. Ben de diyorum ki peygamberlerin hiçbirisi böyle bir yöntem izlemedi. Haramlara gire gire bazı makamlara gelmek yöntemini izlemediler. Efendim peygamberimiz zamanında zaten ahkam ayetleri gelmemişti ki. Mekke'de ahkam ayetleri, yani hüküm ayetleri gelmemişti ki. O yüzden peygamberimiz zaten dininden taviz vermesine gerek olmuyor. Çünkü daha farz olmamıştı veya haram olmamıştı diyenler. Onlara da derim ki peygamberimizin bulunduğu toplum şirk toplumuydu ve şirkle mücadele etti mi etmedi mi? Her şeyi göze aldı mı almadı mı? O toplumda mesela bazı şeyler haram edilmişti. Kendi kafalarından müşrikler şu haramdır bu haramdır diyorlardı. Kur'an geldi Mekke'de. En'am suresi Mekki bir suredir. Mekke'de Kur'an-ı Kerim geldi ve dedi ki bunlar haram değil, şunlar haramdır. En'am suresinin bakın son taraflarına. Müşrikler diyor ki şu hayvanlar haramdır. Allah buyuruyor ki hayır, onlar haram değil. Gelin size Allah'ın neyi haram ettiğini anlatayım. Ve sayıyor, şunlar şunlar şunlar şunlar şunlar haramdır diyor. Yani Mekke'de ahkam ayeti var. Ve hiçbir zaman Allah azze ve celle bunları anlatma, bunları gizle şimdilik falan demedi. Bu şekilde bir hareket sağlam bir hareket olmaz. Şöyle bir soru var. Kamyon şoförü yanlışlıkla çocuklara çarpıyor. Aracı bırakıp korkuyla kaçıyor ve bir bakkala sığınıyor. Ona yerimi söyleme diyor. Şoförü takip eden adam bakkala gelip şoförü görüp görmediğini soruyor. Bakkal da görmedim diyor. Eğer bakkal doğruyu söylese takip eden adam silahını çekip vuracak. Bu durumda bu yalandan dolayı bir günah var mı? Hayır, yok. Bu durumda yalan söylenir. Çünkü o adam eğer o kişiyi öldürecekse buna bir kere hakkı yok. Bir kere insan öldüremez. Öldürme işi resmi yolla olması gereken bir şeydir. Yoksa herkes kendi kendini öldürmeye kalkarsa olmaz. Sonra bu bir kazadır. Kasıt yok. İslam'da cinayetler birkaç kısımdır. İslam fıkhında amden, yani kasten olan katiller var. Adam öldürme çeşitleri var. Kaste benzer şekilde var. Kasıtsız olanlar var. Kaza ile olanlar var. Elhasılı birkaç çeşittir. Şimdi bu adam kasten öldürmüş değil. İslam devleti olmuş olsaydı tabii ki bunun bir cezası olur ama kısas olmaz. Çünkü kasten öldürmedi. Yani kaza olabilir. Bu kişinin öldürülmemesi gerekirdi. Dolayısıyla o durumda öldürülmesin diye burada değil demek, yalan söylemek caizdir. Çünkü o çocuğun ailesi mesela o anda öfkelidir, kızgındır. Ne yapacakları belli olmaz. Hatta o gibi durumlarda yalan söylemek vacip olur yani. İslam'ın hakimiyeti için gençlere neler tavsiye edersiniz? Son sorumuz. Bir kere İslam'ı öğrenmelerini tavsiye ederim. Suriyeli bir düşünür var, Cevdet Said. Der ki, bu zamanda canını verecek gençler var. Samimi olan, hakikaten de canını verecek gençlerimiz var. Allah için canını ver desen verir. Ama desen ki gel otur şu rahlenin önüne, şöyle 3-5 sene bir ders gör, biraz öğren, ne yapacağını bir öğren hele. Hele İslam'ı bir öğren deseniz zor adam bulursunuz. Yani canını verir belki ama öğrenmeye gelince göze alamıyor. Onun için şu anda yapılması gereken öncelikle bir kere İslam'ı öğrenmektir. Ve İslam'ı öğreten kurumlar meydana getirmektir. Yarınların İslam medeniyetini kuracak olan gençleri yetiştirmek için İslam'ı öğreten kurumlar meydana getirmektir. Biz İslam'a hizmet edeceğiz. Matematik, fizik bizim işimiz değil. Biz Milli Eğitim Bakanlığı değiliz. Onu Milli Eğitim Bakanlığı yapsın. Çocuğun matematiğinin, fiziğinin iyi olmasını isterim. O ayrı mesele. Ders çalış derim. Ama ben matematik, fizikle uğraşamam. Onu zaten mektepler yapıyor. Mektebin yapmadığını ben yaparım. İslam'ı öğretmiyor bu mektepler. Benim adam akıllı İslam'ı öğreten, ciddi manada öğreten kurumlar meydana getirmem gerekir. O zaman o kurumlarda yetişmiş hem aydın hem alim vasfına sahip. Yani hem İslam'ı öğrenmiş hem de dünyayı, siyasi olayları yorumlayabilen, aldanmayan, sosyoloji bilen, psikoloji bilen, dünyayı bilen insanlar. Yalnızca Arapça falanla bir şey olmaz yani. Araplar da Arapça konuşuyor yani. Ne olmuş Arapçayla? Yani eğer medreseler yalnız Arapçayı veriyorsa, yanında biraz da tefsir falan, fıkıh, hadis belki var ama dünyayı tanımıyor. Siyasi olayları yorumlayamıyor. Nereye doğru götürülüyoruz? Kimin hesabı nedir? Plan nedir? Proje nedir? Bunları anlayamıyor. Aydın vasıflarına sahip değil. Yalnızca hoca. Bunlarla bir yere varmak mümkün olmaz. Onun için tüm kardeşlerimin önce öğrenmeleri, sonra yaşamaları ve sonra da öğretmeleri gerekmektedir. Bunu unutmayın. Başka türlü bir kurtuluşumuz da yok. Başka türlü kurtulamayacağız. Bundan emin olun yani. Öğrenmeden, yaşamadan, anlatmadan kurtuluş yok. Yani sadece bir takım işte ahlak, ibadet falan, bu gibi şeyler ile bir yere varamadık, varamayacağız. Yüz binlerce sokak var memlekette. Yüz binlerce mahalle var. Her mahallede, her sokakta İslam'ı öğrenmiş bir İslam davetçisi, aydın, alim vasıflarına az da olsa sahip olmuş böyle yüz binlerce İslam davetçisi yetişmedikten sonra bir yere varılamaz. Dolayısıyla herkes en zeki çocuğunu getirecek, İslam ilimleri öğrenecek. Mektebe oğlan çocuklar yine mektebe gidiyorsa gitsin, ama bir taraftan da İslami ilimleri öğrenecek. En zeki çocuklarınızı getireceksiniz. Kafası çalışmayanını değil. Hayatta hiç başarılı olamamış, hiç okul okuyamamış ya da okula gidiyor, okuldan kovuluyor. Böyle birisi bir noktaya kadar mesafe alabilir. Tabi cemaat onu da eğitmelidir ama o hoca olamaz yani. Zeki olan çocuklar seçilmelidir. Onlar İslami ilimlere sevk edilmelidir. Yapılması gereken budur. Evet. Sorularımız bitti. Başka bir programda tekrar görüşmeyi Allah nasip etsin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm.